Onur hocamla birlikteyiz bugün de inşallah. Güzel konulardan bahsedeceğiz. Evet Onur hocam,
İnşallah.
neler var bugün?
Evet, canlılar dünyasında hakikaten böyle insanı çok şaşkınlığa düşüren çok özel yapılar Allah yaratmış vaziyette. Mesela farklı canlı gruplarının birbiri arasındaki muazzam ortaklığını görüyoruz. Bu mesela evrimcilerin yine hiç açıklayamayacakları bir konu. Çünkü evrime göre canlılar ortak bir atadan evrimleşerek ilerlediğini iddia ediyorlar. Yani ortak bir atadan gelmiş olmaları gerekiyor ki aynı türe yakın özellikler gösterebilsinler. Fakat baktığımız zaman yani mesela ayrı bir alem olan hayvanlar alemindeki bir böcek ile ayrı bir mesela canlı grubu olan bitkiler arasında çok çok özel uyumlar olduğunu görüyoruz. Buna benzer şekilde birçok simbiyotik yaşam görüyoruz, ortak yaşam görüyoruz. Ve mükemmel derecede birbirleriyle böyle arkadaşhane, dostane bir ilişkileri olmuş oluyor. Şimdi bunlara yine ortak yaşamlara özel birbirinin taklidini yapabilen çok güzel bir örnekle inşallah programımıza başlayalım. Karınca taklidi yapan mavi kelebek larvasını göreceğiz şimdi inşallah. Evet. Videomuzu göstermeye başladık. Şimdi mavi kelebek larvalarının nasıl karıncalara kendi yavrularını baktırdığını ve eğittiğini göreceğiz. Karıncalar, evet.
Evet, Orta Avrupa'da bulunan bir çayırda yaşıyorlar. Evet, yaşadıkları karınca yuvaları bulmakta diyor ve tam burada bir tanesi ile ilgili bir örnek verecek şimdi. Bir tırtıl elindeki. Mavi kelebek tırtılı olarak geçiyor. Karınca yuvasında da hiç fark edilmeden karıncalar tarafından korunuyor ve besleniyor. 2 senedir yaşıyor orada. Karıncalar çünkü onu mavi kelebek zannediyorlar.
Tırtılı görüyor musun?
Onu kurtarmaya çalışıyor diyor. Çünkü o tırtılın hem kraliçe karınca
Evet, şuraya bak geçiyor.
hormonu salgılıyor. Evet, yuvasına nasıl sızdı diye burada merak ediyorlar, onu
Evet,
soruyorlar.
değil mi? Acaba en başta bu tırtıl, yani karıncaların yuvasına kim girebilir? Hiçbir canlı giremez. Karıncaların yuvasına sadece karıncalar girebilir.
Evet.
Karınca özellikle zaten başka canlı geldiği zaman koruma sistemi vardır ve hemen saldırıp yok ederler. Karıncaların öyle bir koordinasyon yetenekleri var Allah'ın izniyle. Değil mi? Böyle yabancı bir canlının larvası gelecek. 2 yılda ona baktıracaklar. Yani bakacak bir de.
Ve
Savaşmadığı
larvası da
yere
aslında gelmiyor zaten. Dışarıdan onlar kendileri
yani
getirtiyor.
yuvanın evet
Evet.
içerisinde 2 yıl konaklama imkanı bulacak.
Evet.
5 yıldızlı otel gibi orada kalacak. Bu pek olacak bir şey değil gibi görünüyor. Bakalım nasılmış izleyelim şimdi.
Kendini aldırtıyor bir de, öyle hani kendisi de teşrif edip de gelmiyor. Olduğu yerden normal
Evet.
salgıladığı hormonlarla, ses çıkardığı seslerle.
Evet. Şimdi Haziran-Temmuz ayında mavi kelebeklerin çiftleşme mevsimi oluyor. Çiçeklerin üzerinde kanatlarını çırpıp eşlerini ararken en sonunda şimdi larvasını bir bitkinin üzerine bırakacak mavi kelebek. Orada da enteresan mekanizma olacak.
Evet.
Evet, dişi mavi kelebek bir bitki arıyor. Özellikle bir bitki arıyor. Çünkü özellikle oraya bırakırsa ancak yavru yetişebiliyor, larvası yetişebiliyor. Şimdi yumurtalarını oraya bırakıyor. Çiçeğin bakın o kısmını kesiyor. Yavrusunu özellikle oraya bırakıyor. Yumurtasını. Daha sonra uzaklaşıyor. Neden? Çünkü oradaki bütün sistemlerin hali hazırda yeterli olduğunu biliyor bu kelebek. Yumurtadan çıkan tırtıl çıktıktan sonra 1-2 hafta boyunca sürekli ne yapıyor? Yaprak yiyor. Daha sonra alışla gelmişin dışında bir şekilde gördüğümüz gibi kendisini yere bıraktı tırtıl. Böyle çayırlık bir alanda her yer karınca yuvası kaynıyor. Her tarafta karınca var. Kendisini karıncaların içine atıyor. Ve karıncalar en sonunda tırtıla ulaşıyorlar. Çok güzel bir ziyafet gibi görünüyor ama bakın ne yapıyorlar? Yuvalarına götürüyorlar. Akın hocam senin söylediğin gibi.
İtinayla.
Kendisine evet taşıttırıyor. Birkaç hafta içinde yarım düzineye kadar sayıları çıkıyor. Ve yuvanın içerisinde diğer karınca larvalarıyla, diğer karınca yavrularının olduğu yere getiriyorlar. Yavru bakım merkezlerine götürüyorlar. Ve burada bu kelebek larvasına itinayla bakıyorlar. Çünkü kimyasal olarak aynı fenomeni salgılıyor bu tırtıl. Yani bir kelebeğin larvası karıncaların yavrusunun ürettiği kokunun aynısını salgılama yeteneğine sahip.
Sesini de aynısını çıkartıyor. Onun bir çığlığı var özel.
Evet.
Çığlığını da aynısını atıyor.
Evet. Şimdi işçi karıncalar tırtılda besliyorlar. Derken artık tırtılda ürüyor. Ve yuvasından çıkıyor. Şimdi baktığımız zaman farklı canlı grupları bunlar. Birisi kelebek, birisi ise bambaşka bir canlı karınca. Karınca ile kelebeğin bu tarz bir dayanışma, birbirlerine bu tarz bir ilişkide olması rastgele bir sürecin sonucunda olabilecek bir hadise değil. Burada programlanmış, yani daha doğrusu Allah-u Teala programlamadan, düşünmeden, plan yapmadan münezzehtir. Biz burada hazır bir sistemi görüyoruz. Yani karıncanın bilgisine sahip iradenin inşallah kelebeğe de ilham edildiğini ve kelebeğin yavrusunu, larvasını tam da karıncaların yuvasına yetişebilecek şekilde aynı özellikte ama bak rengiyle ondan sonra büyüklüğü aynı olması gerekmiyor. Bunun da bilgisi var kelebeğin üzerinde Allah'ın ilhamıyla. Ama gerekli olan kokusu ve sesi. Bu aynısı karıncanın. Tamamen aynısı. Ve bunun sonucunda ne oluyor? Kelebeğin larvası karıncanın yuvasında haftalar boyunca çok konforlu bir hayat yaşıyor. Ve en sonunda larva dönüşüm geçirerek kelebeğe dönüşüyor. Ve hayatı milyonlarca yıldır olduğu gibi bugün de devam ediyor. Biz burada her zaman olduğu gibi hazır, hatasız ve çok düzenli işleyen bir programın parçalarını görüyoruz. Ayrıntılarını evet. Görüyoruz. Ve biz burada zaten daha önceden hazırlanmış mizansenin yani senaryosu ne olacağı yani önümüzdeki gelecekte ne olacağı zaten belli olan bir filmi izliyoruz inşallah. Bunun adı evrim değil. Bunun adı yaratılış. Bunun adı üstün güce sahip, bütün bilginin ve kudretin kendisinde olduğu Allah'ın üstün yaratışı inşallah. Ve Allah'ın yaratmasında sayısız örneklerden bir tanesiydi bu. Bize uyumla bütün bilginin yine Allah katında olduğunu gösteriyor inşallah.
Olur hocam ben de filmin devamını göstereyim o zaman. Şimdi bu karıncalar işte mavi kelebeğin tırtılını alıp yuvalarına götürüyorlar. Fakat sonra film başka bir boyuta giriyor. Bakın neler oluyor. Evet burada şimdi bir bakıyoruz bir arı çeşidi ortaya çıkıyor. Bu arı çeşidi de bu mavi kelebek tırtılının yaptığı taktiği bilircesine diyor bu mavi kelebek tırtılı kendini kraliçe karınca diye baktırıyor. Ben diyor kendi çocuklarımın bakımını işte ücretsiz hale getirebilirim deyip giriyor. Bakın yuvaya girince bütün karıncalar tabii saldırıyor ona yabancı bir kişi olduğu için, yabancı bir varlık olduğu için. Fakat o orada bir tane koku molekülü bırakıyor ve bütün karıncalar birbirlerini düşman olarak algılamaya başlıyorlar. Bakın birbirlerine saldırdılar. Karıncalar diyor ki birbirimizin düşmanıyız diyorlar. O sırada bu arı türü gidiyor o el bebek gül bebek bakılan tırtılın larvasını buluyor. Ondan sonra kendi yumurtasını bu larvanın içerisine enjekte ediyor. Bakın böyle hani yılan hikayesi gibi resmen. Entrika içinde entrika. Ondan sonra larvasını enjekte ediyor. Ondan sonra zaten bu koku molekülünün süresi 5 dakika. 5 dakika boyunca karıncalar birbirlerine saldırıyorlar sürekli. Arıyı rahat bırakıyorlar. Ondan sonra 5 dakika sonra bunun etkisi geçince
birbirini
tabii ara o sırada kaçmış oluyor. Birbirlerini de en sonunda bırakıyorlar, vazgeçiyorlar birbirlerine saldırmaktan. Sonra bakın. Evet, arı, başka bir arı yine işte kendi yumurtasını enjekte ediyor. Sonra arı devam ediyor. Karıncalar da diyorlar işte biz ne yaptık, bir saniye bir kendimize gelelim diyorlar. Biz bu tırtılı larvasını kaldığımız yerden devam edelim beslemeye diyorlar. Neyse besliyorlar. Onlar yine içinden bir karınca çıkacak ümidiyle. Sonra mavi kelebek de onun tabii içinden mavi kelebek çıkmasını bekliyor bir taraftan. Ama biz bakıyoruz filmin en sonunda bir sürpriz gerçekleşiyor. Ve yumurtanın içerisinden o en son gelen
arı.
Arının yavrusu çıkıyor. Şimdi bu canlıların hangisi kimin ne taktik yaptığını nereden bilir? Yani işte mavi kelebeğin ayrı taktiği var. Ondan sonra karıncalar zaten gariplerim hiçbir şeyden haberleri yok. Onlar bir mavi kelebeği besliyorlar, bir arıyı besliyorlar. Bakın en sonunda işte bir tanesinden işte mavi kelebek çıkıyor. Diğerlerinden, öncekinden arı çıkmıştı. Gördüğünüz bir şekilde devam ediyor bu döngü. Yani Allah o kadar güzel mekanizmalar yaratmış ki hepsi böyle tam akılcı davranışlar olduğunu görüyoruz. Yani hiçbirisinin birbirinden bağımsız bir tavrı yok. Kelebek yavrusunu bırakırken o dalın üzerine kendisini aşağıya bırakacağını ve onun karıncaların alacağını biliyor, besleyeceğini biliyor. Yoksa onu bırakmaz yavrusunu yalnız başına. Gidiyor çok rahat bir şekilde yumurtladıktan sonra devam ediyor hayatına. Ondan sonra arı geliyor yavrusuna karıncalara baktırmak için gidiyor işte o larvayı bulup yani kelebeğin öyle bir taktik yapıyor olduğunu bilmesi gerekiyor bir kere. Karıncaları birbirine düşürecek koku bombasının kimyasal formülünü bilmesi gerekiyor. Yani biz bir arıdan bahsediyoruz, bir insan da değil. Ya yani insana verseniz şunu hani bayağı bir araştırma yapması gerekir. Bulur mu bulmaz mı o da belli değil. Ve en sonunda bir bakıyoruz böyle çok karmaşık bir sistemle hem karıncalar da hayatlarına devam ediyor. Mavi kelebek de hayatına devam ediyor. Arı da hayatını devam ettirip neslini sürdürebiliyor. Bunların hepsi böyle iç içe geçmiş bir sistemle devam ediyor. O zaman soruyoruz hangi yavaş gelişme, hangi şuursuzluk, hangi tesadüf, hangi doğal seleksiyon? Bunların hiçbirisini görmüyoruz biz burada. Hepsinde tamamına sahip olan ve tamamının kontrol eden tek bir akıl görüyoruz ki Allah ayette alnından yakalayıp denetlemediğim hiçbir canlı yoktur diyor. Şeytandan Allah'a sınırım. Hepsini alnından yakalayıp denetliyor ve hepsine yapması gereken şeyi ilham ediyor Allah. Ve biz de bu şekilde bu canlıların hayatlarını devam ettirdiklerini görüyoruz inşallah.
Evet. Mesela karıncaların hayatına baktığımızda diyoruz ki mükemmel, güzel bir hayat var burada. Çok güvenlikli bir sistem. Kimse bu güvenle yarıp da karıncaların üstesinden gelemez gibi düşünülüyor. Onun üstesinden hem de hiçbir saldırma silahı olmayan tırtıl gibi küçücük bir canlı geliyor. Allah'ın, yani biz orada gücün ve kudretin Allah'a ait olduğunu anlıyoruz oradan. O canlılar ancak Allah'ın tecellisi, yani gölge varlıklar. Yani esas varlık Allah, onlar sadece bunun gölgesi hükmünde, bir görüntüsü, tecellisi hükmünde. Karınca şimdi larvanın o sistemi, güvenlik sistemini geçip alt edip yuvanın derinliklerinde en konforlu olan yere doğru gittiğini görüyoruz. Hem de çok basit bir sistemle. Evet diyoruz, larva bayağı akıllı bir şey o zaman derken bu sefer arı çıkıyor ekranlara. O da larvanın sistemini bu sefer üstesinden geliyor. Ve aynı zamanda karıncaların sisteminin de üstesinden geliyor. Biz burada sadece şunu görüyoruz. Ya Allah dilediğini dilediği şekilde kılabiliyor inşallah. Yani burada başka bir konu yok.
İnşallah.
Burada bütün belirteçler, yani o canlının bir güzellik ve özelliğin o canlıya ait olmadığını bize gösteriyor. Değil mi? O canlının bir şeyi becerenin, yani akıl sahibi olanın o olmadığını bize gösteriyor. Çünkü onun daha akıllısı var. Onun daha akıllısı var. Onun daha kurnazı var. Şimdi arının durumuna baksak, onu da yiyen, yani onu da beslenen, mesela bak ne kadar çok canlı olursa olsun, canlılar dünyasında yaşam çevriminde, beslenme zincirinde muhakkak onu avlayabilen bir canlı oluyor. zayıf bir noktası var. Onun da zayıf noktasını bilen mesela başka canlı oluyor. Mesela zehirli yılanlar var. Evet, bu zehirli diyorsun, sürüngen. Ama zehirli yılanlar refleksi daha kuvvetli olan sincap tarzı canlılar var. O da mesela yılanı yiyor. Hem de onunla böyle dalga geçer gibi. Orada her zaman için Allah'ın mesela ayette de söylüyor onu. Her zaman daha üstünü vardır diyor. O akıldan daha üstün akıllısı vardır diyor inşallah. Allah bunu göstererek bize en üstün akılının sadece Allah olduğunu, en üstün akıl sahibinin yalnızca Allah olduğunu biz bunu anlarız, görürüz. Bütün sistemlerin en üst sisteminin sahibi Allah'tır. Bütün planların en üst planın, yani planın bütün ayrıntısını bilenin sahibi Allah'tır. Biz buradan bunu görürüz inşallah.
Video daha göstereceğim, yine çok ilginç. Kanguru pençesi bitkisi.
Kanguru pençesi.
Çiçekler, başak benleri sivri bir uç üzerinde yükselirler ve bitkinin derinliklerinde bulunan nektarı ziyaretçilerine sunmak amacıyla mükemmel bir tasarımla çiçek açarlar. Bakın, bal yiyen kuş çiçeği nektarı toplamak amacıyla gökbasını çiçeğin derinliklerine soktuğunda
bakın kafasına
mükemmel tasarımı sayesinde kuşun kafasının arka kısmına polenler.
Tam ensesine polenler, polenlerini bırakıyor.
Çok acayip istemiş.
Bakın, tam o kadar muhteşem bir tasarım
ama
ki.
Ama evet, tam uyumlu.
Evet. Kuşa özel tasarım.
Polenler stigmaya ulaşır. Bakın. Böylece polenlenme sağlanmış olur.
Başka bir çiçeğe gidiyor. Ensesinde polenler.
Evet.
Evet. Bu şekilde döllenmiş oluyor.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sizin ilahınız yalnızca Allah'tır ki onun dışında ilah yoktur. O ilim bakımından her şeyi kuşatmıştır.
O baş tarafını bir daha gösterebilir misiniz? Evet, bir daha gösterebilir misiniz? Tam orada, bakın, evet, şu muazzam yapı.
Şuradaki bal eğim özü üretiyor.
Evet.
Kuşun tam ağzına layık, onun hoşuna gidecek şekilde.
Evet, onların hiçbirinin yerini değiştiremiyorsun mesela, evet, yapraktaki.
Bu tam yerine yerleştiriyor. Ondan sonra kuş bunu gagasıyla almak için uzandığında, bunun tasarımı sayesinde şu arkadaki kısım tam ensesine gelip polenlerini ensesine bırakıyor.
Maşallah.
Sonra aynı kuş tabii başka bir yere gittiği zaman ensesinde bulunan polenleri diğer kuşta, diğer bitkide aynı şekilde polenlerini bırakırken o şekilde döllenme sağlamış.
Şimdi tam burada mesela güzel. Şu manzara bize neyi gösteriyor? Kuş burada bitkiye muhtaç. Yani bitkinin o özünü alması gerekiyor. Ama bitki burada tam o şekildeki bir kuşa hem de o ürettiği reçine, yiyeceği tam istek duyan ve şekilde tam bu istekte olan bir kuşa muhtaç.
Evet.
Eğer o kuş olmasaydı o bitki olduğu anda, ikisinin var olduğu anda, o bitki var olmuş olmasaydı o bitkideki o sistem, o zaman bitki hayatını devam ettiremiyor.
Evet, kuş olmadan olmuyor.
Bu manzara, tek sadece bu resim karesi bize bütünüyle evrimin hepsini yoktan silip atıyor.
Zaten alt üst ediyor.
Evet.
Yani evrimciler şunu söylemiş oluyor. Bu bitki kuşun en sevdiği nektarı üretebilecek bilgiye sahip demiş oluyorlar. Ve de kuşun kafa yapısını, işte dal üzerindeki yürümesini, gaga yapısını, her şeyini çok iyi biliyor bu, diyorlar bu bitki. Demiş oluyorlar daha doğrusu. Ve o gelip nektardan yemeye kalktığı zaman tam ensesine gelecek şekilde o püskülleriyle beraber, mesela kuş geliyor böyle tam nektardan yiyecek, ensesine doğru kapanıyor, buraya bırakıyor polenlerini. Çektiği zaman geri gidiyor. Tekrar yiyeceği zaman tekrar kapanıyor. Tüm bu çiçeklerde de aynı şekil var. Şimdi burada nerede tesadüf, nerede doğal seleksiyon, nerede yavaş gelişmelerle, nerede rastgelelik? Rastgele bir şey var mı burada? En incesine kadar planlı. Allah tarafından, o çiçeğin de Allah tarafından yaratıldığını, kuşun da Allah tarafından yaratıldığını gösteriyor bu. Dediğin gibi mesela bitki oluştu. Siz diyorsunuz ki işte milyonlarca senede her şey yavaş gelişmelerle oluşmuştur diyorsunuz. Bu bitki oluştu. Bitkinin yaşı, ömrü kaç olabilir ki zaten? Kaç sene olabilir ki? Aylarla ölçülüyordur belki. En fazla hadi sene olsun. O bir sene, milyonlarca sene vakit yok. O bir sene içerisinde, bir seneyi de fazla söyledim. Bir sene içerisinde o kuşun da aynı bölgede tesadüfler eseri oluşması gerekiyor. Ve o bitkinin o kuşun sevdiği nektarı üretebiliyor olması gerekiyor. Yani siz deseniz ki bu kuşun sevdiği bir nektar üret diye, yani ben kendi adıma söyleyeyim, ben bilemem. veyahut da bununla ilgili birisi olsa o da çok uzun araştırmalar sonucunda ancak bunu elde edebilir.
Zaten onlar da bu kadar ayrıntılı olasılık hesabı zaten onlar evrimi yani iddia eden, sahiplenen kişiler de zaten bu kadar ayrıntılı hesap yapmıyorlardır. Onlar sadece şu, imkansız olduğunu biliyor ama imkanlı olma ihtimaline inanıyor. Bu da yokluk demek. Ateizm, materyalizm inanışı gereği olma ihtimaline sadece inanabiliyor. Bu çok akılsızca bir davranış olmuş oluyor. Çünkü bilim de bu dönemde, bu yüzyılda çok açık bir şekilde gösteriyor ki her yönüyle Allah'ın varlığını bütün bilim dallarıyla gösterebiliyorsunuz. Akıl, mantık, şuur sahibi, objektif her insanın zaten Allah'a iman etmesi lazım. Ya bu zaten çok açık. Her zaman insan vicdanıyla Allah'ın varlığını her yerden görebilir. Ama bir de bilimsel olarak baktığında artık elektron boyutunda da yani her şeyin Allah'ın varlığını gösteren görüyoruz. Burada ateizme açılan bir kapı yok. İnanmak isteyen zaten sadece paganist, putperest bir inanıştan olduğundan dolayı bir bilgiye dayanmaksızın tamamen adeti, örfü gereği, ataları, onun üstü, amiri, hocası, onun bulunduğu kurum bunu istediği için ona inanıyor. Mantığına soracak olursan da böyle olma ihtimaline ben inanıyorum diyor. Zaten öyle olmadığında gözlemlenebilir deneylerle öyle olmadığında anlamış bulunmuş oluyor inşallah. Evet. Şimdi bir tane sunum göstermek istiyorum göçmen kuşlarla alakalı. Çünkü göçmen kuşlarda da şunu görüyoruz, yön bilgisi var. Binlerce kilometrelik yolu, yönünü daha ilk doğan kuş yolculuğa çıkmadan önce hazırlığını tam yapıyor ve gideceği yönü pusulasız yani kendi içindeki bünyesindeki sistemleri kullanarak bütün yolu bulabiliyor. Burada da Allah'ın ilhamıyla gittiği çok belli. Şimdi sunumumuzu gösterebiliriz. Göçmen kuşlar söylediğim gibi göçe başlamadan önce çok fazla besin yiyip vücutlarındaki yağı oranını arttırıyorlar. Öyle ki sadece bir bardak büyüklüğünde olmasına rağmen kıyı kuşu isimli bir kuş günde 40 bine yakın solucan türü omurgasız hayvanı yiyerek gündüz ve gece olmak üzere 8 saat yemek yiyip 4 saat dinlenirler ve bunun sonucunda vücut ağırlıklarının %50'si veya %100'ü oranında yağ biriktirirler. Yani mesela insana oranlayacak olursak insan 80 kiloyken 160 kiloya kadar yani 80 kilo daha yağ vücudunda biriktirip şişmanlamasına benzetebiliriz. 1 gram yağ yakıldığında aynı miktardaki protein ve karbonhidrattan 2 kat daha fazla enerji ve su açığa çıkar. Tekrarlıyorum. 1 gram yağ enerjiye dönüştüğünde aynı miktardaki proteinden veya karbonhidrattan 2 kat daha fazla enerji ve su açığa çıkıyor. Yani su ile enerjinin paketlenmiş en güçlü formu olmuş oluyor yağ. Göç sırasında biriktirilen bu yağlar tüketilerek enerji ihtiyacı sağlanmış oluyor. Şimdi göç haritasını görüyorsunuz şurada. Yani bu dünya haritası bir kere. Bir ülkenin içerisindeki bir şehir haritası değil, dünya haritası. Şurası Avrupa'nın üstü, burası da Amerika. Avrupa'dan Amerika'ya okyanusu geçen kuşlar var. Avrupa'nın tepesinden Afrika'nın güneyine kadar gidebilen kuşlar var. Ve hatta kutba kadar inebilen kuşlar var. Muazzam derecede büyük. Ya, ters de söylemiş olayım Avrupa Amerika'nın yerine. Göçmen kıyı kuşları her yıl 12 bin kilometrelik zorlu bir yolculuğa çıkmakta. Bu yolculuklarında kat ettikleri mesafenin tüm yaşamları boyunca toplamı yani 12 bin kilometreye kadar yani bir şeyde 12 bin kilometre gidiyor. Fakat yaşamları boyunca kat ettikleri mesafe aya gidiş dönüş mesafesine eşit oluyor. Çok kısa ömürleri var. Kat ettikleri mesafe buradan aya gidiş geliş kadar yüksek bir mesafe olmuş oluyor. Amerika'nın
deneme yanılma yoluyla mı buldular evrimciler iddiasına göre?
Zaten göçleri mi?
Göç yollarını. Evet, zaten ömrü belli. Yani o ömrü bir kere denemeyle bir yöne doğru gitti farz edelim. Tutturamadı.
Ölür.
Zaten ölür. Bitti.
Nesli gitti yani.
Nesli gitmiş olur. Yani tam tutturuyorsa bu ilhamla olabilecek bir şeydir. Ve son derece bilimsel ve gözlenebilirdir yani inşallah.
Değil mi? Bir kılavuz, bir yol gösterenin olması muhakkak şart bu konuda.
Evet.
Ya dünyanın bir tepesinden güneyinden kuzeyine gidiyor. Kuzeyinden güneyine gidiyor. Şaka değil ki. Bu normal uçakla gitsen uçak yakıt ihmalsiz bu kadar mesafeye uçamıyor. Değil mi? En uzun uçuşlar bile 11-12-15 saatlik uçuşlarda bile yani kat edilen mesafe belli ki böyle kıtalar arasında çok uzun yolculukları bir kuşun kuş bile yani organik bir canlı elim kadar mesela büyüklüğü de Kıtalar arası uçabiliyor maşallah.
Kıtalar arası tek başına da uçamıyor normalde.
Evet.
Sürü halinde olması sürü lazım. Halinde. Yoksa dediğin gibi yakıtı yetmiyor. Sürü halinde olunca yetebiliyor ancak yakıtı. Dolayısıyla tek başına da dünyada var olmasının bir manası yok. Sürü halinde yaratılması gerekiyor.
Bak mesela istatistiki rakamlar var. Amerika'nın yağmur kuşları Nova Scotia'dan Güney Amerika'ya doğru okyanus rotasını izleyerek 3840 kilometre seyahat ediyorlar. Bu seyahat esnasında tam 48 saat uçuyor, havada kalıyor. Fakat 48 saat 3840 kilometre kat ettiği yol boyunca ne kadar yağ tüketiyor biliyor musun vücudu? Sadece 4 gram.
Maşallah.
4 gram ile bu kadar uzun bir uçuş. Bunun sebebi senin söylediğin gibi az önce dizi dizi uçan kuşların aerodinamik tasarrufundan ileri geliyor. En öndeki havayı yardıktan sonra yarılmış olan o hava arkasında sıralanıyor kuşlar. Dolayısıyla direnç az oluyor. Dolayısıyla uçmak için harcayacağı enerji de azalmış oluyor. Sıra sıra da değiştirerek kendi aralarında tam bir kuvvet dengesini sağlamış oluyorlar.
Maşallah.
Maşallah. Şimdi yaklaşık 4 gram ağırlığındaki yakut renkli boğaz sinek kuşu da Meksika körfezini 800 kilometrelik tek bir uçuşta 1 gramdan daha az yağ harcayarak geçer. Zaten toplam ağırlığı kuşun 4 gram. Yakut renkli boğazlı sinek kuşu Meksika körfezini 800 kilometrelik tek bir uçuşta 1 gramdan daha az yağ harcayarak geçer. Bu kuşun boyu serçe parmağımızdan daha küçük. Ve saniyede 80 defa kanat çırpabiliyor sinek kuşların bazı türleri. Olur, muazzam abi. Enerji ihtiyacı da olabiliyor. Çünkü 80 defa kanat çırptığı zaman evet çok üst düzey enerji ihtiyacı oluyor. Ama 1 gramdan daha az yağla değil mi? Meksika körfezine kadar uçabiliyor.
Sen mi göstermiştin hocam? Bunların bir videosu vardı.
Evet, bir, şimdi onu tekrar gösteririz.
Gösteririm çok.
Pek çok kişinin varlığından bile haberdar olmadığı bu küçük kuşlar yakından incelendiği zaman karşımıza hayranlık uyandırıcı bir yaratılış mucizesi olarak çıkarlar. Ve ne güzel renklerle birlikte çıkarlar. Bir insanın asla yaşayamayacağı şartlarda kusursuz bir yolculuk gerçekleştirirler. Kuşları tüm bu özellikleriyle Allah'ın yarattığı çok açıktır. Bu canlılar Allah'ın sonsuz akıl ve bilgisinin yeryüzündeki tecellilerindendir. Her şey zaten sadece Allah'ın tecellisi. Bu kuşlar da onlardan sadece bir tanesi inşallah.
İnşallah.
Bunun videosunu bulayım şimdi.
Tamam inşallah. Ben de o sırada başka bir video göstereyim o zaman.
Tamam.
Yine karıncalarla ilgili bir video var. Karıncalarla ağaçlar arasında güzel bir denge var.
Sahip olmalarıyla meşhurdur. Fakat Peru'daki bu ormanda gizemli bazı boşlukta kalmış alanlar var. Bu alanlarda sadece bir veya iki cins ağaç yaşayabiliyor. Yerli halk bu alanlarda kötü ruhların var olduğuna ve bu yüzden bitki yetişmediğine inanıyorlar. Fakat gerçek bundan çok daha farklı. Bu alanlarda yaşayan ağaçların yapraklarında ilginç bazı şişkin yapılar bulunmaktadır. Bu dallarda karınca ortları yaşamaktadır. Ağaç, karıncaların kendi üzerinde yaşayabilmesi için özel yuvalar inşa etmektedir. Bu yapılar içerisinde diğer canlıların saldırılarından güven içinde kendi yumurta ve larvalarını beslemekteler. Canlı besin bile yetiştirmekteler. Özellikle yetiştirdikleri bitki bitleri onlara taze şerbet sağlamaktadır.
Karıncalar.
Karıncaların bu özel barınakları neden sağlamaktadır? Karıncalar.
Bakın burada karıncalar için ağaç kendi dalı içerisinde özel yuva barındırıyor. Yani burada tabii ağacın bundan haberi yok. Yani ağaç böyle bir şey karar veremez. Yani ben işte üzerimde karınca yetişsin, karıncalar yaşasın, o yüzden üzerimde böyle bir yapı barındırayım diye bir şey söyleyemez. Ama tam karıncaların ihtiyacına yönelik çok güzel yuvalar var ağacın üzerinde. Bakın karıncalar da bu kendilerine verilen yuvaya karşılık olarak neler yapıyorlar.
Ev sahiplerine özel bir hizmet vermektedirler. düşmanlarına karşı ağacı korumaktadırlar. Ormanda ağaç yapraklarını yiyen birçok canlı yaşamaktadır. Fakat bu ağaç üzerinde hiçbir şansları yok. Bu tırtıl başka bir yere gitmek zorunda. Bu canlıyı caydırmak çok daha zor görünüyor. Dev bir çekirge türü. Herhangi bir karıncanın birkaç bin katı boyutu var. But it does have a weak spot. Fakat bu canlının da zayıf bir noktası var ve mucizevi bir şekilde karıncalar bundan haberdar. Topuklarına yakın yerde bulunan eklem, bu çekirgenin en zayıf noktası ve karıncalar da ona saldırıyor ve canlı buna dayanamayarak uzaklaşıyor.
Enough is enough. The ants not only repel their hosts.
Karıncalar ağacı sadece zararlı böceklerden korumakta kalmıyorlar, ev sahipleriyle rekabete girebilecek diğer bitkilerden de koruyorlar.
Bak, burası çok ilginç.
Yuvalarından çıkan karıncalar kendi ev sahipleri olan ağacın çevresinde devriye yürüyüşleri yapıyorlar. Devriyeler yeni fidan olarak çıkan bir bitki buldular. Bu kendi ev sahiplerinden bir tohum vasıtasıyla çıkmış bir fidan da olabilirdi. Ve karıncalar ona dokunmazdı. Fakat öyle değil. Bu bir davetsiz misafir. Devriye karıncalar bu davetsiz misafirin dallarını ısırarak koparmaya başlıyorlar.
Ağacın topraktan aldığı besini, yaşadıkları ağacın topraktan aldığı besini ortak olmasın diye etrafındaki bitkiye de saldırıyorlar. Yani onların çünkü yuvası ağaç. Ağaç onlara bir yuva veriyor.
Yabani otları temizliyorlar.
Evet,
yani.
Evet, etrafında normalde ağacın en rahatsız olacağı şey başka işte yabani ot dediğin gibi ya da bitkilerin aynı toprağın mineralini ve besinini emip o ağacın ona engel olmasıdır. Karıncalar sadece yaprakların üzerine gelen işte o zararlı şeyleri değil, zararlı canlıları değil. Aynı zamanda etrafında çıkan bitkilere de bak neler yapıyorlar. Yani sadece yapraklarını yeme de değil.
Destek birlikleri geliyor. Yüzlerce minik ısırık sonucunda bitki dalları ölmeye başlıyor. Fakat yalnızca ısırıklar bitkiyi öldürmeye yetmiyor. Ve karıncalar ısırdıkları yerlerde açılan yaralardan içeri formik asit enjekte etmeye başlıyorlar.
Hayret ya, maşallah. Nereden biliyorlar ya? Bu yani...
Bakın çürümeye başlıyor.
Zehir bitkinin dokuları içinde yayılmaya başlıyor ve ölümünü kesinleştiriyor. Tehdit unsuru olan diğer bitkilerin tümü fark edilmesinden birkaç gün sonra tamamen ölü hale geliyor. Karıncaların yaptığı bu savunmadan sadece ağaç kâr etmiyor. Ev sahipleri herhangi bir başka ağaçta topraktan gelen besinleri alma konusunda rekabete girmediği için daha hızlı gelişiyor ve karıncalar için yeni yuvalar yapıyor. Böylece karıncalar da kendi kolonilerinin nüfusunu hızla arttırıyorlar. İşte bu kısa filmde gördüğümüz ortak yaşam çeşitleri, Cenab-ı Allah'ın benzersiz yaratma örneklerinden biridir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. O, biri diğeriyle tam bir uyum, mutabakat içinde yedi gök yaratmış olandır. Rahman olan Allah'ın yaratmasında hiçbir çelişki ve uygunsuzluk, tefavüt göremezsin. İşte gözünü çevirip gezdir. Herhangi bir çatlaklık, bozukluk ve çarpıklık görüyor musun? Sonra gözünü iki kere daha çevirip gezdir. O göz, uyumsuzluk bulmaktan umudunu kesmiş bir halde bitkin olarak sana dönecektir.
Evet, maşallah.
Çok muhteşem bir denge ya, evet. Maşallah. Nereden biliyorsun formik asit değil mi? Onu vücudunda bir kere üretilmiş hazır bir şey var.
Evet.
Asit var orada. O asidi bir kere kendisi üretmiyor yani. Vücudun ona üretmeye programlı bir DNA'sı var. Bu da hazır, değişmeyen bir madde. O zaten üretilecek bir şey. Onu bitkinin öldürdüğünü biliyor o silahı. Ve tam o açtığı deliklere insan gibi yani bir şey bilip de yapan insan gibi enjekte ediyor ve bitkiyi tamamen ortadan kaldırıyor. Normalde tarımda bir sorundur zaten yani. Yabani otlar, istenmeyen bitkilerin tarlada çıkması bir sorundur zaten. onların temizlenmesi gerekir. Ama onu karıncaların temizlemesi, böyle davranışlar göstermesi akıllı, hayret verici bir şey. Ve çok akıl açıcı bir şey. Çünkü sadece bu Allah'ın onlara vermiş olduğu hazır programı tatbik etmesiyle mümkün olabilir. Değil mi? Kendilerinin öğreneceği, bulabileceği bir şey değil. Bir karıncaya formik asit üret, onu da ağacın küçük deliklerini aç, onu da oradan içeri enjekte et gibi bir yapıyı kesinlikle öğretemeyiz bir karıncaya. Öğrenemeyeceği gibi unutamaz da. Öğrendiği bir şeyi de unutamaz. O ona nasıl bir program yüklenmişse onu uygular. Evet. İşte o programı yükleyen bir sahibini söylüyoruz. Allah. Bu kadar.
İnşallah. Yani ağaç karıncaya yuva yaptığından haberi yok. Öyle bir mesela o oyuğun tam karıncanın yaşayabileceği şekilde bir oyuk. DNA'sında kodlu.
Kodlu, evet. Hazır.
Yani biz mesela işte eve girdiğimiz zaman ne oluyor? İşte tuvaleti oluyor, mutfağı oluyor. Değil mi? Bu işte yatak odası oluyor, oturma odası oluyor. Şimdi bunların hepsinin projede bir karşılığı var. Değil mi? Projeye baktığınız zaman o projeyi çizen birisi var. Aynen öyle ağacın DNA'sında da o karıncaların yuvası şeklinde olacak yapıyı DNA'sına kodlayan bir varlık olması gerekiyor. Yani proje sahibi olmayan bir proje olabilir mi? Mümkün değil.
Tabii ki.
Demek ki Allah o şekilde yaratıyor. Karıncaları da ayrı bir görev veriyor. Bu ağaç tarafından size bir yuva vereceğim. Siz de o ağacı koruyacaksınız. Bütün donanımlarınızla beraber yaratıyorum ve bilginizle beraber yaratıyorum deyip ilham ediyor. Bakın yine çok enteresan bir video daha göstereceğim şimdi. Kabarık böcek isimli bir böcek var.
Bazı böcekler kendi yavrularına başka canlıların bakıcılık yapması amacıyla çok ileri derece gelişmiş yöntemler geliştirmişlerdir.
Tabii burada ki tabiri düzeltelim. Geliştirmişler derken onunla birlikte yaratılıyor bir anda. Böyle bir şey geliştirmesi mümkün değil. Tabii oradaki tercümeden kaynaklanan bir şey bu.
Yavrularınıza iyi bir bakıcı bulmak için uygun bir yer olmayabilir. Fakat blister beetle, kabarık böcek, inanılmaz derece karmaşık bir yönteme sahip.
Kompleks bir yöntem.
Evet, kompleks bir yöntem.
Önce kumda bir çukur kazarak başlıyor ve içerisine yumurtalarını bırakıyor. İşi sona erince orayı terk ediyor.
Resmen bir film gibi bir senaryosu var hepsinin böyle kumun hayatını devam ettirmesi için.
Yumurtalar için çok uygun bir ortam.
Geceleri ama fazla soğuk. Yani öğrenme diye bir konu yok
evet,
bu hayvanlarda.
Bir anda olması lazım.
Yani ya bir anda oluyor. Bir de öğrenme diye bir
süreç yok. Yani.
Şey görmüyoruz ki süreç.
Evet.
Hani mesela avlanmayı öğretiyorlar veya ufak tefek böyle yapımları öğretiyorlar birbirlerine hayvanlar. Ama sen yumurtanı şuraya bırak, oradan bekle, 3 ay sonra oraya gel, onun folik asiti oradan enjekte et gibi böyle yapıları, kompleks yapıları hayvanlar birbirine zaten öğretemezler. Çünkü çok kompleks bir şey. Öyle bir lisanları yok teknik. İnsanlar da var o, mühendisler, mimarlar birbirlerine gösterirler. Üniversitede hoca öğrencilerine gösterir bu tip detayları. Mesela buradaki belgeseli bize anlatıyor, biz anlıyoruz. Değil mi? Yani oradan evet, öğreniyoruz mesela. Böcekte böyle bir konu yok, bir şey, evet, böyle bir öğretme süreci de görmüyoruz zaten.
İnşallah. Allah ayetinde örnek edinmeksizin yaratandır buyuruyor. Biz de canlıların hangisine baksak hani diziler oluyor mesela değil mi? Hep birbirini tekrarlıyor diziler. Hepsi birbirinin aynı neredeyse. Yani konulara bakıyorsunuz. Birisinde olanın aynısı diğerinde de oluyor. Diğerinde de oluyor. Filmlere bakıyorsunuz. Mesela işte hatta espri konusu oluyor. Gençler toplanıyor. İşte sırayla bir yere gidip sırayla ölüyorlar mesela. Hep aynı şeyleri tekrarlıyorlar mesela değil mi? Film konularında dahi. Bakın canlıların üreme sistemleriyle ilgili yani o kadar çok senaryo var ki. Hiçbirisi de birbirine benzemiyor. Kimisi başka bir canlıyı kullandırtıyor. İşte kimisi bir canlının kokusunu taklit ediyor bir bitki. İşte kimisi başka bir şey yapıyor. Şimdi bu böcek de bambaşka bir yöntemle hayatını devam ettiriyor. Bakın çok ilginç gerçekten.
Üzerinde çölün kavurucu sıcaklarından bir koruma sağlıyor. 6 hafta sonra yavrular yumurtalardan çıkıyorlar. Fakat kum taneleri inanılmaz derecede sıcak. Öyle veya böyle bu yavruların bir şekilde yiyecek bulmaları gerekiyor. Fakat etrafta onlara uygun yiyecek hiçbir şey yok. Hayatta kalmaları ekip çalışmasına bağlı. Birlikte çok koordine bir şekilde yakında bir bitkinin gövdesine tırmanıyorlar.
Ve bakın bir şekil alıyor bunların hepsi beraber bir araya gelip bir şekle bürünüyorlar.
Bitkinin en yukarısına varınca artık gidilecek bir yer kalmıyor. Bu duruşlarıyla diğer yırtıcı hayvanlara yem olabilecek çok tehlikeli bir pozisyonda bekliyorlar. Ayrıca güneşin tehlikeli ışınlarına ve dayanılmaz sıcağa maruz kalıyorlar. Fakat yine de sıkı bir birliktelik içinde bu şekilde bekliyorlar. Bu gövdenin ucuna kadar gelen böcekler aslında son derece gelişmiş bir kandırmaca yönteminin ilk basamağının aktörleri. Bu larvaların asıl istediği, ulaşmak istedikleri yere onları götürecek bir vasıta. Buna o kadar koşullanmışlar ki kendilerine yaklaşan herhangi bir şeyin üzerine hemen binmeye çalışıyorlar. Fakat aradıkları şey bir insan parmağı değil. Aslında başka bir böceği bekliyorlar. İşte geliyor. Bir dişi kazıcı arı. Yuva olarak kullandığı tünelden polen toplamak amacıyla çıkıyor.
Allah maşallah. Motor maşallah nasıl ses çıkartıyor?
Maşallah.
She packs it into baskets on her back legs and takes it back to her burrow.
Arka bacaklarındaki paketçiklerde topladığı polenleri yuvasına kendi larvalarını beslemek amacıyla götürüyor. Şimdi de bir erkek kazıcı arı geliyor. O da bir dişi arı aramakta. Bitkinin üzerinde duran grup bir dişi arıya benzemekle kalmıyor, aynı zamanda aynı bir dişi arı gibi kokuyor.
Bakın çok enteresan.
Böcekler.
Böcekler bir araya geliyorlar. Kendileri bir dişi arı görüntüsü oluşturuyorlar. Hani mesela 19 Mayıs kutlamalarında olur. Herkes böyle bir kare tabela kaldırır. Hmm. Aynı anda hareket ettiğiniz zaman orada bir görüntü olur, bir şekil olur. Bir şey yazar veyahut da bir şeyin resmi oluşur. Aynen onun gibi daha dünyaya yeni gelmiş canlılar bir araya gelip üst üste çıkıp bir de o bitkinin en üstüne çıkıp dişi arının 3 boyutlu görüntüsünü oluşacak şekilde birbirleriyle iç içe geçiyorlar. Bu da yetmiyor. Dişi arının da kokusunu salgılıyorlar. Daha önce dişi arı görmemiş bu canlılar bakın. Hiçbirisi dişi arı hayatında görmemiş. Fakat bu canlı türünün hem şekil olarak hem de koku olarak aynısını ekip çalışması halinde yapıyorlar. Bunun için demek ki tek bir canlı olması yetmiyor. Bütün evet. Hepsinin bir anda yaratılması gerekiyor.
Dişi arının erkeğini kendine çekmek için vücudunda salgıladığı feromonun bir de kimyasal olarak aynısını salgılıyor.
Yumurtadan çıktı, direkt hemen bilgiyi ortaya koyuyor değil mi? Halbuki evet. Bir bebek bir şeyi nasıl bilebilirdi? Bir bebeklik süreci, öğrenme süreci, yetişme değil mi? Erişkin devrine gelmesi gerekir. Yuvadan, yumurtasından çıktı, direkt işlem yapmaya başladı.
Evet.
Nerede öğrendi?
Evet. Öğrenecek vakit yok.
Yok.
Acil yemeğe ihtiyacı var.
Evet, acil ihtiyaç var.
Evet.
Onun için de bir bilginin koordineli bir şekilde ortaya konması gerekiyor.
Evet.
Bu videoda gördüğünüz gibi. Yani bir çocuk doğar doğmaz 19 Mayıs gösterilerinde pankart kaldırabilir mi? Kaldıramaz.
Kaldıramaz.
Çok fazla bir yıl gerekir onun için.
Evet.
Ama bu larvalarda gerekmiyor işte.
Evet.
Bu çok acayip maşallah.
Dişi arı bulduğundan emin bir şekilde öne atılan erkek arının üzerine böcekler çıkıyorlar.
Evet.
Bir anda ağırlığı artan arı büyük bir şaşkınlıkla yere düşüyor. Fakat ilginç olan nokta arının tekrardan havalanabileceği sayıda böceğin arı üzerine çıkmış olması. Diğer böcekler büyük bir fedakarlık yaparak bitki üzerinde beklemeye devam ediyorlar. Erkek arı bu kez şanslı. Çünkü gerçekten bir dişi arı buldu. Çiftleşmeye başladıklarında çok ilginç şekilde tüm böcekler bir anda dişi arı üzerine transfer oluyor.
Aktarma yapıyorlar.
Böceklerin hepsi bir dişi arı üzerindeler.
Çünkü erkek arı üzerinde dursa hiçbir işine yaramıyor. O yuvasına gitmiyor çünkü o sürekli geziyor sağda solda. Dişi arı bir tek yavrularını beslemeye gidiyor. Dişi arı da yolcularına yüklenmiş bir şekilde yuvasına geliyor.
Dişi arı beraberindeki larvaları da alarak yuvasına geri dönüyor. Sonunda yavru böcekler güvenli bir yuvaya kavuştular. Asıl önemlisi bol miktarda yiyecek buldular. Arının topladığı polenler böcekler için en mükemmel bir ziyafet oluşturuyor. Her canlının rızkını veren Yüce Rabbimiz, ilhamıyla bu böcekleri de güvene ve yiyeceğe kavuşturuyor. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karnı üzerinde yürümekte, kimi iki ayağı üzerinde yürümekte, kimi de dört ayağı üzerinde yürümektedir. Allah dilediğini yaratır. Hiç şüphesiz Allah her şeye güç yetirendir.
Maşallah.
Çok acayip bir sistem değil mi ya maşallah?
Elhamdülillah.
Yani evrimci, ki belgeseli yapan David Attenborough baş evrimcilerden bir tanesidir. Yani ağababalarından bir tanesidir. Ama anlattığı şey sadece Allah'ın yaratışını gösteriyor. Allah'ın yaratma sanatını gösteriyor. Çeşitliliğini gösteriyor. Ve uyumu gösteriyor. Hatasızlığı gösteriyor. Aniden varoluşu gösteriyor. Değil mi? Çok üstün bir bilginin icrasını gösteriyor. Bütün canlılarda hatasız işleyişin çok hayret verici noktalarını gösteriyor. O da Allah'ın izniyle gösteriyor tabii inşallah. Hı. Zaten bu çağda kim ne yapsa sadece Mehdiyet'e hizmet etmiş olur.
İnşallah. Yani o kadar sonunda uğraşıyor mesela değil mi? Bitkinin yanında yere yatıyor. İşte bu diyor, bu hayvan şunu da yapıyor diyor. Şu kadar mesela günlerce üzerinde bekliyorlar, ediyorlar. Bizim için yani Müslümanlar için güzel videolar hazırlıyorlar mesela.
İman
biz
hakikati,
iman hakikati olarak anlatıyoruz. Ya bunun burada ne evrim ya? Burada evrim bitiyor zaten bu videoda. Yani şu videolardan sadece bir tanesini bir izlese bir insan, hani bir gram aklı olması yeterli. Çok akla sahip olması da gerekmiyor. Zaten direkt iman eder Allah'ın izniyle.
Tabii.
Şimdi şu böceklerin hangi bir tanesinin dişi arı görmüşlüğü vardır? Ki taklidini yapsın. Koku olarak ve görüntü olarak taklidini yapsın. Tek başına olsa hiçbir işe yaramıyor. En az bir 400-500 tane olması gerekiyor ki bir araya gelip dişi arı görüntüsü oluşturabilsinler. Sonra erkek arının üzerine biniyorlar, geldiğinde olması gerektiği kadar biniyor. Çünkü taşıması için, hepsi binse taşıyamayacak belli ki. Sonra erkek arı dişi arının yanına gittiği zaman da dişi arıya transfer oluyorlar. Onu nereden biliyorlar? Dişi arı da yuvasına gelip onları bırakıyor zaten. Yuvanın içerisi zaten polen dolu. İstedikleri kadar yiyip içiyorlar ondan sonra.
Depo kilere girmiş gibi.
Ya ilk doğdukları anda oraya gideceklerini biliyor gibiler adeta.
Evet.
Ama an an Allah'ın kontrolünde olduğu ve tesadüfe, işte rastgeleliğe hiçbir şekilde yer vermediğini biz görüyoruz inşallah.
Ayrıca şimdi evrimcilerin iddia ettiği tamamen materyalist kökenli bir yaklaşım. Genlerin, değil mi? DNA'nın tesadüflerle oluşup canlıların, hani proteinlerin içindeki enzim ve hormonların ve organların bu şekilde oluştuğunu iddia ediyorlar. Atıyorlar yani için. Mesnetsiz bir konu. Ama DNA, yani hazır DNA da olsa, bunu bulmuş da olsak mesela, hazır DNA bile olsa, o davranış yapamıyor. DNA nedir? Sadece proteinlerin şifresinin olduğu içerisinde bilgi bankasıdır. Yani fiziki, fizyolojik, anatomik özellikleri kazandırır. Yani gözün görmesi için gerekli proteinler, gözün hareketi için gerekli kasların nerede, ne zaman kasılacağı, nerede oluşacağı gibi teknik proje detaylarıdır. Ama ya mesela araba gibi veya bir bilgisayar gibi. Ama bir araba veya bilgisayar veya bir uçak, bunun bilgisi ve projesi olsa, onun üretiminde yapılmış olsa, üretilse, eğer o arabayı veya uçağı bir kullanan pilot, bir şoför olmazsa, aklı olan, bilen bir şoför olmazsa, o araç gideceği yere gidemez. O uçak uçacağı yere uçamaz. Hatta uçamaz, düşer. Araba gidemez, kaza yapar mesela. Bilmeyen, az bilen birisi olduğu zaman. DNA madem sadece mekanik, fizyolojik ve anatomik özellikleri bize gösteriyor. Değil mi? O sayede bilginin, yani uzmanlığın, değil mi? İşin icra edilişin, yani uzmanlık göstermenin, sanat icra etmenin DNA'da bir yeri olmadığına göre o zaman bunu neyle açıklayacağız? Evet. Zaten evrim sadece DNA'yı açıklamaya çalışıyor yani. Değil mi?
Evet.
Ya DNA'nın oluşmasını öngörüyor. Ona göre genler, proteinler oluyor. DNA olsa bile, olmaz da kendi kendine, olsa bile yetmiyor ki davranışın yapılması için. Ya yetmiyor değil, tamamen farklı bir şey. Mesela insan var hazır vaziyette. Mesela hiçbir dili bilmiyor. Afrika yerlileri. Hiçbir matematik işlemini bilmiyor. Hiçbir fizik profesörü, hiçbir günümüz üniversitelerinde gösterilen derslerin, değil mi? Teknik özellikte olanların hiçbirisini bilmiyor. Bir uzay bilimiyle hiçbir şey bilemez. Bir geometri alakalı iç açı, dış açıların oranları, hipotalamus, hipotenüs gibi teoremleri bilemez. Kim bilir bunları? Eğitim alan insan bilir. Her ikisinin de DNA var. Ama eğitim alan bilgi sahibi oluyor. Fakat hayvanlar alemine baktığımız zaman hepsinde DNA var. Ama hepsi bilgi sahibi. Bilgiyi icra ediyorlar. Uzmanlık gösteriyorlar. Ve hatasız işliyor hakikaten. Bir de şöyle bir şey var. Çok küçük bir boşluk bile yok. Bu bilgi eğer hatasız icra edilemezse canlının ölümüyle sonuçlanıyor. Yani o tırtırlar nasıl yiyecek bulacaklarını, hayatlarını hiç görmediği bitkiye tırmanıyor. Hayatlarını hiç görmediği ilk defa gelip koordinasyon yapıyorlar. Bir bitki nektarı görünümünü alıyorlar. Bunun, yani bu görünümün arının görüntüsüyle, görmesiyle yiyecek görüntüsü olduğunu biliyorlar. Yani arı ona bakınca, evet, arı bakınca ona onun yiyecek görüntüsü olduğunu biliyorlar. Erkek arının ne kadar yük taşıma kapasitesi olduğunu biliyorlar. Yetmez. Esas yuvaya gidenin dişi arı olduğunu biliyorlar. O da yetmez. Dişi arının yani çiftleşeceğini, erkek arı diş çiftleşeceğini, o sırada hemen transfer olmaları gerektiğini biliyorlar. Biliyorlar. Ama hiç görmedikleri halde. Evet. Bu nedir şimdi? Bu yalnızca Allah'ın onlara gösterenin, bilgi verenin, yaptıran Allah olduğunu gösteren bir ima hareketidir.
Tabii canlılarda öyle bir öğrenme mekanizması, öyle bir şey yok. Yani canlı işte şunu öğrendi. Mesela o
öğrendi, geliştirdi gibi şeyler.
Geliştirdi yani. Falan. Onlar hikaye. Yani canlıyı mesela yavrusunu bırakıyor, gidiyor sonra. Yumurta halindeyken bırakıyor. Sonra ayrılıyor yanından, hiç görmüyor. O bıraktığı yumurtadan çıkan canlının hiçbir canlıyla bir iletişimi olmuyor. Muhatap olmuyor kimseyle. Ama yaşamını devam ettirmesi için muazzam bilgilere sahip oluyor. Bu neye benzer? Bir anne ya işte çocuğunu doğuruyor. Doğurup bıraktıktan sonra mesela belli bir süre sonra o çocuk kimseyle de iletişime geçmemesine rağmen kendi kendine yaşamını devam ettirip sonra bir tıp bilgisiyle karşımıza çıkmasına benzer bu. Bir matematik bilgisiyle karşımıza çıkmasına benzer. Hiçbir insanla iletişime geçmeden mesela matematik toplama çıkarmayı biliyor. Nereden biliyorsun? Doğduğumdan beri biliyorum diyor. İşte mesela ameliyat yapmayı biliyor. Ameliyata girerim diyor ben mesela. 7 yaşına gelmiş oluyor. Kimseyle görüşmemiş. Kendi kendine yaşamını devam ettirmiş. 7-8 yaşına gelmiş. Ben beyin ameliyatı bilgisi biliyorum demesi gibi bir şey yani buradaki olaylar. Şimdi öyle bir şey olsa insanın aklının ihtiyarı kalkar. Der ki yani bu çocuğa belli ki ilham olunuyor bu der. Değil mi? Yani kendisi bulamayacağına göre 7-8 yaşına kadar böyle bir yöntemi. Demek ki ilham olunuyor der. Biz de bu canlılara baktığımızda doğuyor. Annesi babası tarafından hiç görülmüyor bile. Başka canlılar tarafından da eğitilmiyor. Mükemmel işler yapıyor ama. Demek ki ilham ediyor. Çünkü Allah da ayette bildiriyor zaten. Şeytan Allah'a sınır. Rabbin bal arısına vahyetti. Buyuruyor. Dolayısıyla bir arının da bütün canlıların da yaptığı her şey Allah'ın ilhamıyla oluyor. Bunun geliştirmeyle, bulmayla falan hiçbir alakası yok. Çünkü insan aklını aşan şeyler yapıyorlar. Bu küçücük canlıları bırakıp bakteriler dahi mesela gözle göremediğimiz birçok canlı insan aklını ve yeteneğini aşan işler yapıyorlar. Mesela bazı işte hormonları veyahut da mesela insülin hormonunu bakterilere ürettiriyorlar.
Tabii.
Mesela insan yapamıyor onu, bakteriyi ürettiriyor. Sen o zaman bakteriden daha düşük seviyede mi olmuş oluyorsun canlı olarak?
Daha İlkel diyorsun.
Süper beceriksiz olmuş oluyorsun o zaman. Hani bakteri o zaman bizden daha gelişmiş bir varlık olması lazım. Bir bakıyoruz bakteri zaten ilk yeryüzünde gözüken canlı. O zaman o ilkel değil. Her şeye Allah ihtiyacı olan her canlıya özellikleri veriyor. Bakterinin görevi o. İnsanın görevi ayrı. Başka mesela şahin oluyor. Onun gözü zoomlama yapabiliyor. Çünkü zoomlamaya ihtiyacı var. Şimdi evrimci bakış açısına göre her şey herkes ihtiyacına göre bir şey geliştirmiş diyorlar.
Yani hepsi mi geliştirir?
Yani canlılarda bir şey geliştirme diye bir mekanizma yok.
Hepsi mükemmel ama değil mi?
Hepsi mükemmel hangi ortamdaysa ona göre yaratılmış. Mesela bir kutup ayısına bakıyoruz. İşte 4 santim kalınlığında yağ tabakası var. DNA'sında belli bu canlı doğar doğmaz o yediği yemeklerin yağ tabakası olarak biriktirileceği ve o canlının o koşullarda yaşamasını elverişli hale getireceği DNA'sında kayıtlı. Bunu sonradan geliştirmemiş. Siz normal bir çöl ayısını kutuba koyduğunuz zaman o kalkıp da hemen işte yağ depolama bilgisi geliştirmem lazım DNA'mda deyip bunu yapamaz. Milyonlarca sene böyle bir şey mümkün değil. Siz 1000 tane çöl ayısını kutuba koyun. Bakalım hangisi geliştirebiliyor milyonlarca senede. Zaten hepsi saatler içerisinde hayatını kaybeder, ölür. Dolayısıyla evet. Öyle bir şey geliştirme milyonlarca sene falan, bunların hepsi tamamen büyü yani. Tek kelimeyle, tek kelimenin tam manasıyla bir büyü. Milyonlarca sene deyince diyor ki insanlar, ha tamam milyonlarca senesi olur. Olmaz. Yani dakikaları içerisinde olması gerekiyor. Ve canlının bir şey geliştirme gibi bir mekanizması yok. Dolayısıyla Allah ayette ne buyuruyor? Kusursuzca var edendir buyuruyor. Biz de bilimsel olarak baktığımızda son derece bilimsel ve gözlenebilir bir durum. Canlıların kusursuz olarak var edilmiş olması gerekiyor. Hangi canlı şu an nasılsa, biz zaten yaratılış atlasına baktığımızda da hocamızın zaten eseri, binlerce canlının, hatta 350 milyon tane var da hocamız binlercesini gösterdi yaratılış atlaslarında. İlk yaratıldıkları anla şu anki yapıları arasında milimetrik dahi bir fark olmadığını görüyoruz. Bilimsel olarak zaten bunun böyle olması gerekiyor.
Darwin Türlerin Kökeni kitabında şöyle bir şey yazıyor. İçgüdüler doğal seçmeyle kazanılabilir ve değişikliğe uğrayabilir mi diyor. Yani hayvanlara ait olan davranışlar, bu tırtılın gösterdiği veya mavi kelebekte gösterdiğiniz ve diğer hayvanlarda gösterilen davranış ve beceriler, içgüdüler evrimli olabilir mi diyor. Arıyı büyük matematikçilerin buluşlarını çok önceden uyguladığı petek gözlerini yapmaya yönelten içgüdü için ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Sadece Allah'ın ilham ile hareket ediyor diyebileceğiz. İçgüdülerin birçoğu öylesine şaşırtıcıdır ki onların gelişimi okura, belki teorimi tümüyle yıkmaya yeter güçte görünecektir. Tek o en başta göstermiş olduğun çiçekten kuşun uyumundan şu en son göstermiş olduğumuz tırtılın uyumuna kadar hepsi teoriyi çökertmeye yetecek olan bir resim karesi bile yeterli oluyor. İnşallah. Bir tek kuşakta, yani evet, devamlı da aynı şeyler söylüyor. Biz burada sadece ezici bir şekilde Allah'ın inşallah ilminin burada gösterildiğini ve evrimin üstüne, yani çok büyük bir şekilde kapladığını, artık hakikatin ortaya çıktığını inşallah görüyoruz. İnşallah. Evet, şimdi kısa bir aramız var herhalde. Aradan sonra tekrar birlikte olacağız.
Kaldığımız yerden devam ediyoruz yayınımıza inşallah.
İnşallah. Allah ahir zamanda bir mucize olarak, yani çok harika olayların vuku bulduğu bir zaman, ahir zaman, son zamanı dünyanın ve çok büyük olayların vuku bulduğu birçok hadise var maşallah. Müminler, Müslümanlar, bütün İslam alemi için inşallah çok müjde verici gelişmeler bunlar hepsi. Ve Allah bu gelişmeleri önceden haber verecek inşallah birçok alamet de yaratıyor. Yani mesela en başından başlayacak olursak, Allah'ın varlığına dair alametler, işaretler hiç olmadığı kadar bu yüzyılda, bu zamanda çok fazla halde. Değil mi? Her yerde biz her şeyden, önceden birçok konunun detayı bilinmezken, şimdi detaylar o kadar artık, ne derler, yani görünür halde ve belli bir limitin üzerine o kadar çok çıktı ki, biz burada Allah'ın yarattığını, onun Allah'ın varlığıyla ve iradesiyle var olduğunu anlayabiliyoruz, görebiliyoruz net bir şekilde. Yani önceden de insanlar tabii vicdanıyla ve birçok deliliyle Allah'ın varlığını tabii kavrayabiliyorlardı, ama bu yüzyılda hiç daha önce düşünmemiş şeyler de şu an ayrıntılarıyla ortaya çıktığında ne kadar mucizevi olduğu ortaya çıkıyor. Ondan sonra ahir zamanda olduğumuzu belli eden Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın hayatta olduğunun belirtisi, alameti olarak Allah yine birçok alamet yaratıyor. Yani her yönden birçok işaretle, yani izle, belirteçle, artık adına ne denirse, alametle inşallah ahir zaman kuşatılmış durumda. Değil mi? Yani birçok konuda nereye baksak biz, hem ahir zamanda yaşadığım, yani zamanın ne zaman olduğunu görüyoruz. Hazreti Mehdi'nin izine rastlıyoruz. Hazreti İsa'nın izine rastlıyoruz. En başında da söylediğim gibi Allah'ın tecellilerini inşallah görmüş oluyoruz. Şimdi o alametlerle Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin naklettiği hadislerden inşallah oluşan ahir zaman alametleriyle ilgili bir videomuz varmış inşallah. Onu izleyelim, ondan sonra konuşmamıza devam ederiz.
Ahir zamanda gerçekleşen Hazreti Mehdi aleyhisselamın çıkış alametleri. Kıyamet alametleri birbirini takiben meydana gelir. Bir dizideki boncukların ard arda kopması gibi. Alametler, ağı koparılıp kaçan balıkların birbirini kovaladığı gibi kovalar. Hadislerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerinin adeta tesbih taneleri gibi arka arkaya meydana geleceğini bildirmiştir. Gerçekten de Hicri 1400'ün başlamasıyla birlikte söz konusu alametler bir dizideki boncuklar gibi arka arkaya zuhur etmeye başlamıştır. Fırat Nehri'nin durdurulması Mehdi'nin alametlerindendir. Hicri 1400'de Fırat'ın suyu ilk defa kesilmiştir. Üzerinde inşa edilen 210 metre yüksekliğindeki Keban Barajı Fırat'ın akışını kesmiş, böylece Peygamberimizin hadisinde işaret edilen alamet gerçekleşmiştir. Doğudan bir ateşi gördüğünüz zaman Ali Muhammed'in, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkmasını bekleyiniz. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'a gelişini insanlara haber veren büyük alamet. 15 Kasım 1979. Hadiste verilen bilgilere göre bu Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'a ayak bastığı günler içerisinde gerçekleşecek bir olaydır. Bu olayla Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'a gelişi, gök gürültüsü gibi şiddetli bir sesle günlerce süren dev ateş, ışık ve duman bulutuyla ve zaman zaman süregelen patlamalarla Allah tarafından insanlara haber verilmiştir. Şevval ayında ayaklanma, Zilkade'de harp konuşmaları, Zilhicce'de ise harp vaki olacak. İran-Irak Savaşı, Hicri 1400, miladi 1980 yılı Ekim ayında İran-Irak arasındaki savaş tam anlamıyla başlamıştı. Talikan'a, Afganistan'a yazık oldu. Hadiste Afganistan'ın ahir zamanda işgal edileceğine işaret vardır. Gerçekten de Rusların Afganistan'ı işgali olan 1979 yılı Hicri 1400 yılına denk gelmektedir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışından evvel her tarafı aydınlatan kuyruklu bir yıldız doğacaktır. Dünyamızın yakınından ancak 76 yılda bir geçen Halley kuyruklu yıldızı 1986 yılında, yani Hicri 1406'da geçmiştir. Yemin ederim ki bir ateş sizi saracaktır. O ateş bugün Berehut denilen vadide sönük vaziyettedir. Doğu tarafından bir ateşin görünmesi, 1991 yılında Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesi ve Kuveyt'e ait petrol kuyularını ateşe vermesi sonucunda Kuveyt ve Basra Körfezi'ni çok büyük bir ateş sarmıştır. Mehdi'nin çıkmasından önce bir Ramazan içinde güneş iki defa tutulacaktır. Hicri 1400 içinde 1981 ve 1982 yıllarında arka arkaya ve tam Ramazan ayında güneş ve ay tutulmaları gerçekleşmiştir. Onun çıkacağı yıl insanlar hacca başlarında bir emir bulunmadan gidecekler. Hep birlikte Beyt-i Şerif'i tavaf edecekler, sonra Mina'ya indiklerinde köpekler gibi birbirine saldıracak, hacılar soyulacak, kanlar Akabe cemresinin üzerine akacak. Kabe baskını da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışının diğer alametlerinin gerçekleştiği dönemin tam başında, yani Hicri 1400 yılının ilk gününde 1 Muharrem 1400, yani 21 Kasım 1979 tarihinde meydana gelmiştir. Tozlu dumanlı karanlık bir fitne görülecek. Bunu diğerleri takip edecek. Ahir zamanda Bağdat alevlerle yok edilir. Bir ordu savaş için gelir. Çöle girdiğinde baş ve sonundakileri batar, ortadakiler de kurtulmaz. Amerika'nın 2003 yılında Irak'ı işgal etmesinin ardından Irak ordusunun Cumhuriyet muhafızları olarak bilinen 60 bin kişilik bölümü ve fedailer olarak bilinen yaklaşık 15 bin kişilik askeri kaybolmuştur. Irak halkı 3 fırkaya ayrılır. Şark tarafında iki dişli münevver bir boynuz çıkar. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çok belirleyici çıkış alametlerinden biri olan ve İmam-ı Rabbani tarafından bildirilen önemli bir alamet de boynuzu andıran iki uçlu bir yıldızın çıkmasıdır. Bu kuyruklu yıldız 24 Şubat 2009 yılında dünyaya en yakın noktadan geçen Lulin kuyruklu yıldızıdır. Bir daha binlerce yıl sonra geçeceği düşünülen bu kuyruklu yıldız hadisteki tariflere tam olarak uymaktadır. Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Depremler çoğalacak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerde belirttiği gibi dünya tarihinde ilk defa 1980'lerden sonra depremlerin sayısında böylesine bir artış olmuştur. Dünyayı gittikçe saran göktaşları. Milyonlarca göktaşı dünya tarihinde ilk kez 1980 yılından sonra atmosferde bu şekilde yoğunlaşmaya başlamıştır. Tüm bu alametlerin Hicri 14. yüzyıl başından itibaren ard arda ortaya çıkmaları, içinde bulunduğumuz dönemin Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yeryüzünde bulunuş yılları olduğunu çok net bir şekilde ortaya koymaktadır.
Evet, maşallah. Yani alametler evet, çok açık ve net ortada inşallah.
Ki bu bir kısmı yani. Burada çok az bir kısmı gösterildi. Bunun gibi 200'e yakın alamet var. Aynen gerçekleşmiş durumda. Biz bunu tabii her gün anlatmaya devam edeceğiz inşallah Allah'ın izniyle. Yani çünkü çok önemli bir konu. Çok aciliyetli bir konu.
En önemli konusu.
Yüzünden. Evet, şu an ahir zamanın en önemli konusu dediğin gibi. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten tarih vermiş bu olaylarla ilgili. Yani 1400 senesinde olacak diyor. Yani biz defalarca anlatmamıza rağmen bazı kardeşlerimiz tabii işte niye Mehdiyet'i bu kadar çok anlatıyorsunuz? İşte bize başka konularda anlatsanıza gibi şeyler söyleyebiliyor. Biz hocamızın vesilesiyle inşallah Allah'ın izniyle en önemli konuları anlatıyoruz. En aciliyetli konuları anlatıyoruz. Peygamberimizin bildirdiği Mehdiyet'in müjdelenmesi. Ahir zamana gelindiği zaman işte 1400 senelere girdiğimiz zaman Mehdiyet'i müjdelememiz gerekiyor. Her yerde duyurmamız gerekiyor. Mehdi'nin geldiğini, faaliyette olduğunu anlatmamız gerekiyor. Ki Müslümanların bu kadar zulüm içerisinde olduğu bir dönemde Peygamberimiz bunu da bildirmiş. Yani Müslümanlara şark ülkeleri talan edilir buyuruyor Peygamberimiz. Hazreti Mehdi'nin çıkış alameti olarak. Müslüman ülkelerde birinde başlayıp diğerine sıçrayan fitneler olacağını bildiriyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine bir bakıyoruz. İsyan fitnesi ortaya çıktı ve birinde bitmeden diğerine sıçrayıp şu anda bütün ülkelerin, Müslüman ülkelerin yavaş yavaş başındaki kişilerin başından indirildiğini görüyoruz. Yani bu şimdi buradan anlaşılmıyor mu Mehdiyet'in adım adım yaklaştığı? Yani normal hani bir insan çok net anlayabilir. Müslüman ülkelerin de zulüm artıyor ve başındaki liderler indiriliyor. Lidersiz kalıyor Müslüman evet. ülkeler. Bu ne demek? Ne manaya geliyor bu? Yani bir insan hiç Mehdiyet'i bilmese garip bir durum var der. Yani burada demek ki bir şey olacak der. Yani demek ki başka bir lider gelecek der. Hazreti Mehdi'nin çıkacağını tahmin eder.
Hepsi iniyor çünkü aşağı.
Evet, yavaş yavaş hepsi lidersiz kaldığını görüyoruz. Hatta lidersiz kalmanın yanında şöyle de bir durum var. Biz lider olarak Türkiye'yi istiyoruz diyorlar. Yani bu da çok enteresan. Niye başka bir ülkeyi istemiyorlardı? Türkiye'yi istiyorlar.
Evet.
Yani bu kadar ahir zaman o kadar net gelişiyor ki. Yani şöyle düşünelim. Bir bina yapılıyor. Temeli atılıyor bir binanın. İşte o temel atıldıktan sonra yavaş yavaş işte inşa edilmeye başlanıyor. Ondan sonra bina tamamlanıyor. İşte mesela yayınla ilgili cihazlar alınıyor. Kamera alınıyor. İşte ondan sonra rejideki cihazlar alınıyor. Ondan sonra kablolarla döşeniyor her taraf. Işıklar alınıyor. Tavanlara ışıklar takılıyor. Mikrofonlar alınıyor. İşte bunlar bir stüdyo kuruluyor binanın içerisine. Ondan sonra bütün yayına ait her şey yavaş yavaş oluşturuluyor. Mesela bir sene içerisinde, iki sene içerisinde. Ve biz oradaki bir insan olarak bunu izliyoruz. İşte bak, diyoruz ki bak İşte 5 ayda binayı bitirdiler diyoruz. Sonra bak 1 aydır mesela yayın için uğraşıyorlar, o oldu. Ondan sonra ışıkları dizdiler, ışıklar yerleşti, bu yerleşti, bu yerleşti. Her şey tamam. Sonra birileri geliyor, stüdyonun içerisinde kameranın başına geçiyor. Birileri rejiye geçiyor. Biz bunu izliyoruz, şahit oluyoruz. Birileri gidiyor yayında kameranın karşısına geçiyor. Ondan sonra mikrofonları takılıyor. Güzel bir şekilde kıyafetlerini yani giymiş bir şekilde.
Ne demek? Değil mi? Neyi gösteriyor bu desin?
Şimdi ondan sonra işte son 30 saniye diyor birisi. Ondan sonra birisi son 10 saniye diyor. Adama soruyoruz. Şu anda ne oluyor sence diyoruz. Bir tahmin et diyoruz yani. Ne oluyor olabilir diyor. Hiçbir şey olmuyor diyor. Hiçbir şey olmayacak diyor.
Veya yayın bir asır sonra başlayacak diyor.
Yayın bir asır sonra başlayacak diyor. Çok doğru. 3 milyar yıl sonra başlayacak diyor yayın. Son 10 saniye dediğine bakma diyor. Şimdi ahir zaman alametleri de aynen böyle. Hocamız mesela 1979 senesinden beri mücadelesini sürdürüyor ve zaten Türk-İslam Birliği'nin oluşması ve İslam'ın ahlakının dünyaya hakim olmasını hocamız zaten 32 senedir anlatıyor. Yani aslında o bina kurulmadan önce hocamız söylüyor, şu yayın şu zaman başlayacak diye. Diyor ki mesela 32 sene önce, şu kadar süre sonra bu olaylar olacak, bu olaylar olacak. Tabii Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinden yola çıkarak söylüyor hocamız da. Sonra aynen hocamızın, Peygamberimizin dediği gibi, hocamızın da bize anlattığı gibi, olayların hepsi aynen gerçekleşiyor. Hocamızın 1300 tane söylediği olay var, aynen gerçekleşti. Kur'an'dan ve hadislerden yola çıkarak inşallah. İşte her şey gerçekleşiyor, gerçekleşiyor. Teknoloji ilerliyor, iman hakikatleri hiç olmadığı kadar ortaya çıkıyor. Kur'an müzeleri ortaya çıkıyor. Ahir zamanın 200 alameti gerçekleşiyor. Artık son 5 saniye kalmış yayına. Yani başlamak üzere yayın zaten. Artık böyle kameranın başındaki kişi eliyle işaret ediyor. Son 5, 4, 3 diyor. Bazı kardeşlerimize soruyoruz diyor. Ne olacak sence diyoruz şimdi. Bir şey olmayacak ya, ne olacak ki diyor.
Evet.
Yayın başlayacak mı diyorsunuz diyor. Yani çok enteresansınız diyor gerçekten. Yani hiç yayına başlayacak gibi duruyor mu buralar diyor. Yani burada yayın binası kuruldu diye, ışıklar kuruldu diye, stüdyo kuruldu, kameralar var, kameranın arkasında birileri geçmiş, karşısında birileri duruyor, rejide kulaklıklarını takmış, ondan sonra aşağıya işte talimat veriliyor diye. Yani bu size yayının başlayacağını mı gösterir diyor.
Bu her zaman oluyor.
Yani bu, siz gerçekten çok enteresansınız diyor. Yani yayının başlayacağını nereden çıkarıyorsunuz? Ben açıkçası anlayamadım diyor bazı kardeşlerimiz. Yani tabii bu çok enteresan bir tavır. İslam ahlakının hakim olacağı artık %99'a geldik. Yani %1 kaldı. Halen daha görmezden gelinmesi, aslında bu da o yayının başlayacağını gösteren bir alamet.
Evet.
Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem son ana kadar insanların genel olarak bundan uzak duracağını ve istemeyeceğini bildiriyor. Fakat öyle bir durum geliyor ki artık, yani insanları zulüme, göktekiler ve yerdekiler dayanamaz hale geldiği zaman diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman diyor insanlar, tamam diyor, tamam ahir zamanda izleyecekler. Yani bütün insanlar bilecekler zaten ahir zamanda. Şu anda herkes biliyor ahir zamanda olduğumuzu. Yani bir kısım insanlar sadece, ben diyor mücadele etmek istemiyorum kardeşim. Ben hikayelerle devam edeceğim hayatıma. Kur'an dışı, din dışı. Ondan sonra hikayelerle kendimi motive edemem. Mesela evrim konusuysa evrimci safsatalarla ben hayatımı geçireceğim. İşte dindar olduğunu iddia ediyorsa ben hurafelerle hayatımı devam ettireceğim. Ama ahir zamandayız ve herkes biliyor bunu. Artık yani şahit olmaması mümkün değil ki. 200 tane olay var detaylarıyla gerçekleşmiş. Ama hani böyle birisi bir şeyi bilir de anlamazlıktan gelir. Mesela adam uyuyor taklidi yapar. Sen dersin ki kalk, adam bir türlü uyanmaz. Ondan sonra kalk dersin, hadi gitmemiz lazım. Yok, uyanmıyor. Uyanık olduğu halde, bildiği halde, duyduğu halde uyuyor taklidini yapmaya devam ediyor mesela. Siz ona ne zaman ki istemediği bir şeyi yapacağını söylersiniz, hemen tamam kalkıyorum der, uyanır mesela.
Veya evde yangın çıkar.
Ha, öyle de olabilir mesela. Öyle tarz bir
o
olay da olabilir.
O zaman mecburen kalkmazsın.
Mesela dersiniz ki işte senin bilgisayarını alıyorum, bilgisayarına çıkıyorum dersiniz mesela. Hemen bir anda kalkar, hayır bilgisayarımı alamazsın der. Aynen onun gibi şu anda bir uyuma taklidi söz konusu. Ha, aynı zamanda mıyız? Dur, farkında değiliz biz falan gibi. Ama Allah zorla kabul ettirecek. Yani öyle olaylar gerçekleşecek ki, hocamız dedi 2012'de daha da şiddeti artacak olayların. İnsanlar uyuma taklidi yapamayacak hale gelecekler. Tamam diyecekler, şu an ahir zamandayız, Hazreti Mehdi bizi kurtarsın artık. Biz biliyorduk zaten. Ama şu an artık böyle bıçak kemiğe dayanmış durumda. Bizi ancak Hazreti Mehdi kurtarır diyecekler. Ve 2019 gibi inşallah bu gerçekleşecek. Hani bizim anlatımlarımızda hocamızın tabii söylediği şekliyle tarihe not düşmek, Peygamberimizin Allah'ın vaadinin hak olduğunu yüzlerce yayınla anlatıp tarihe not düşüyoruz Allah'ın izniyle şu anda. 2019 geldiğinde, 2019'lar geldiğinde inşallah İslam ahlakı yeryüzüne hakim olmaya başladı ve insanların akın akın Allah'ın dinine girmeye başladığı zaman, o zaman Peygamberimizin vaadinin de, Allah'ın vaadinin de hak olduğunu insanlar bir kere daha bu yüzlerce, binlerce anlatımla ve zaten yüzlerce hadisle sabit, bir kez daha şahit olmuş olacaklar ve o zaman da imanları kat kat bir kere daha artacak inşallah.
Ya, hak güzel bir olay. Yani her şeyin, herkesin, yani her insanın, her insan ırkının, her dilden, dinden olan, her soya sahip, her türlü insan için, tabii yani içindeki sapkın şeyleri dışarı tutalım da, her insan için inşallah en iyi olacak düzen bu. Hazreti Mehdi'nin varlığı ve İslamiyet'in hakim olması. En demokratik sistem, en çok fikir özgürlüğünün olduğu, en çok zenginliğin olduğu, bugünkü yaşanan temel ihtiyaçlarla alakalı olan özellikle, en çok göze batan onlar olduğu için söylüyorum, açlıktır, sağlıktır veya eğitimdir veya ekonomik sorunlardır. Bunların hiçbirisinin kalmayacağı en güzel düzen zaten. Zaten en güzeli bu. Dolayısıyla en güzelini istemek zaten en mantıklısı. En güzeli dururken niye insanlar hani başka şeyin peşine koşsunlar? Zaten en güzeli bu. Hatta bu ahir zamanda olacak olan olayı Allah Nisa suresi 75. ayette şöyle dikkat çekiyor. Şeytan ana Allah'a sanırım. Size ne oluyor ki diyor Allah. Tam o tarif ettiğim kitleye sesleniyor inşallah. En doğrusunu Allah bilir. Allah yolunda ve Rabbimiz bize halkı zalim olan bu ülkeden çıkar. Bize katından bir veli yani Hazreti Mehdi'yi inşallah gönder. Bize katından bir yardım eden, değil mi? Mehdiyet, Hazreti Mehdi'yi işaret inşallah. Yardım eden, yolla diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar. Adına savaşmıyorsunuz. Savaş, cehd etmek, çaba harcamak, mücadele etmek. Bu dönemin savaşı, cehdini fikir, ilimdir, fendir, fikirdir diyor Bediüzzaman Hazretleri inşallah. Bu zamandaki cihat. Bak tam söylendiği gibi değil mi? Eman istiyor, yani yardım isteyen, katından bir kurtarıcı isteyen, herkes bir kurtarıcı istiyor. Yardım eden diyor bak ayette geçen. Tam bize yardım eden. Demek ki yardıma muhtacı olan bütün insanlar bak, erkekler de var, kadınlar da var, çocuklardan zayıf bırakılmışlar da var. Adına neden mücadele etmiyorsunuz diyor Allah. Böyle bir kavime sesleniyor. Yani yardıma ihtiyacı olan Müslümanların, çaresiz durumda olan, başsız durumda kalmış olan, zulüm gören, özellikle mesela o video aklıma geliyor benim. Filistin'deki evi bombalanmış, elbiseleri yanmış olan ve bunun feryatını dile getiren o bir tane küçük kız çocuğu vardı. O aklıma geliyor. Çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına neden savaşmıyorsunuz diyor Allah. Hem de alametler çıktı mı? Videosunu gösterdik. Yıllardır hocamız anlatıyor. İnşallah biz de anlatıyoruz. Alametler çıkmadı mı? Çıktı, net artık oldu. Yani Kabe'nin baskını ne diyeceğiz şimdi Kabe baskınına? Kabe baskını oldu mu olmadı mı? Daha öncesinde olmuş muydu? Hayır, olmamıştı. 1 Muharrem 1400 Hicri, 21 Kasım 1979'da ne oldu? Kabe baskını oldu. Oldu mu? Evet oldu. Ne alameti bu? Adını söylemek lazım. Hazreti Mehdi gelmedi veya bir şekilde garip tevillerde bulunan, İşte Hazreti Mehdi geldi, bu çukura girdi mesela, en son değil mi söylenen, hocamızın anlattığı, kayboldu ve bir daha da gözükmedi. Yani yine kaybolu, yok olucu, Hazreti Mehdi'nin olmadığını yönünde tevil, yani garip garip izahlar böyle. Halbuki alamet var mı? Var. Hazreti Mehdi'nin yaşadığını belirten alamet. Bunlar ahir zamanın olduğunu belirten ayetler. Bunlar alametler. Hale-i kuyruklu yıldızı çıktı mı? Çıktı. Lulin kuyruklu yıldızı çıktı mı? Çıktı. Kuraklık öncesinde olacak diyor. Oldu mu? Oldu. Küresel ısınma dediler. Daha sonrasında yağmurlar olacak denildi. Artacak denildi. Arttı mı arttı? Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun makamında hatta seller de arttı. Depremler de arttı. Arap ülkelerindeki bu olaylar neye işaret ediyor? Doğal afetler arttı. İnşallah. Tsunamiler. Yani tsunami'nin adını insanlar yeni öğrendi. Bu yıllarda öğrendi. Bunun öncesinde tsunami diye bir doğal afetin olduğunu ben bilmiyordum mesela. Hiç duymamıştım yani. Endonezya'yı olduktan sonra öğrendim tsunami, depremde öyle bir hadise yok. Yani çok nadir oluyordu da, ama bu dönem hızlandı. Ne bunlar? Ya bunun adı ne? Bunun hikmeti ne? Bu resme bakıldığında her yönden mesela tozlu dumanlı bir fitne olacak diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tozlu dumanlı fitne. O sen geçen göstermiştin gazete haberlerinde. 11 Eylül saldırısı Amerika'da, New York'ta olan dünya ticaret merkezlerinin olduğu fitne. Ne bu mesela? Bu hadis bu olaya işaret etmiyor mu? Ediyor. Tam mütabık. Peki bu hadisin belirttiği ne? Ahir zamandayız. Hazreti Mehdi'nin mealen demek. Bak fotoğraflarını gösteriyoruz. Tozlu, dumanlı bir fitne. Tam mütahap.
Karanlık bir fitne diyor Peygamberimiz de. Yani karanlık ne demek? Esrarengiz, nereden geldiği belli olmayan.
Değil mi? Ne olduğu da şu an hala ortaya çıkmış değil.
Fitne, Müslümanların zor duruma gelmesine neden olan bir şey.
Değil mi? Bunun yüzünden değil mi? Afganistan'ın zor durumda kalması var. İran işgali var. İran para biriminin kalkması var. Bunu bahane edilerek oldu değil mi onlar?
Toz duman.
Evet, New York toz duman.
Zaten Peygamberimizin hadislerindeki ifadelerle sallallahu aleyhi ve sellem gazete kupürlerindeki ifadeler birbirleriyle aynı. Peygamberimiz hem olayları görmüş Allah alem, hem gazetede çıkacak haberleriyle beraber her şeyiyle görmüş tüm detaylarıyla ve o şekilde anlatmış 1400 sene öncesinde.
İnşallah.
Allah alem inşallah.
Yani dediğin gibi o benzetmede olduğu gibi şimdi bütün alametlerin gösterdiği bir olay var. Yani yayın başlamak üzere. Kameraman baştan sayıyor. Geri sayımı sayıyor. Geri sayımla hiçbir zaman başa dönmüyor. Her zaman o tarihe bir an daha yaklaşıyoruz. Mesela bir saat önce bizim programımız başlayacak. Bir saat daha inşallah Hazreti Mehdi'nin tam zuhuruna ve altın çağa yaklaştık inşallah. Bu Allah'ın kaderi. Her saniye, her geçen sene biz buna yaklaşıyoruz. Yayın için geri sayım, yani buna bu şekilde benzetecek olursak, geri gelmeyecek bir şekilde geri sayım hiç şaşmayacak bir şekilde devam ediyor. Her olan olay da bununla alakalı inşallah. Peygamber Efendimiz de nitekim sallallahu aleyhi ve sellem Mehdiyet'te müjdeleşin diyor inşallah. Çünkü çok kutlu ve müjdeli bir haber. Şimdi onunla ilgili bir sunum var, ben onu göstermek istiyorum. Bir geçebilirsek. Evet, Müslümanlar arasında Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın müjdelenmesinin önemi. Yani önemli olay, çok büyük, bu yüzyılın en büyük olayı. Neden önemli? Sizden ona kim yetişirse kar üzerinde sürünerek dahi olsa ona gelsin, ona katılsın. Zira o Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dır. Önemini bak belirten hadisler. Hazreti Mehdi Aleyhisselam zamanın en hayırlısı olacaktır. Zamanın en hayırlısı. İşte zamanın en önemli haberi, zamanın en mühim insanı, zamanın en mühim hadisesi.
Zamanın yani, değil mi? Sahibi.
Sahibi zaman inşallah. Muhammed ümmetinin en hayırlısı ve sizin, bak Muhammed ümmetinin, yani bütün Muhammed ümmetini düşündüğümüzde en hayırlısı olan zat-ı muhterem. Bu çok büyük bir olay değil midir? Dikkat düşünün, çok evet. Üstünde durmamız gereken çok kıymetli bir hadise değil midir bu yani inşallah? En hayırlısı ve sizin zorlukları gideren veliniz olan kimseye katılın. O Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dır. Kitab-ül Burhan fi alametil Mehdi'ül ahir zaman. Sayfa 57. Sizin üzerinizdeki değil mi zorlukları gideren. Ayette de nasıl buyuruyor? Sizin üzerindeki zincirleri kırıp atan. Değil mi? Elçilerin Allah'ın gönderdiği elçiniz diyor değil mi? Sizin üzerinizdeki zincirleri kırıp atan elçiniz diyor inşallah. Ayette de belirtiyor. Allah'ın elçileri inşallah bu dönemde Hazreti Mehdi Aleyhisselam insanların üzerindeki zorlukları böyle kırıp atıyor işte, yok ediyor. Devrinde Hazreti Mehdi yeryüzünün en hayırlısı kendisi Hazreti Mehdi Aleyhisselam olacaktır. Başka bir hadiste buyuruyor Peygamber Efendimiz inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam muhakkak çıkacak olması. Mehdi Aleyhisselam muhakkak çıkacak olması. Bak muhakkak gerçek olan. Eğer dünyadan bir gün bile kalsa, ki tam öyle bir durumda gibiyiz. Yani tam yarın kıyamet kopacakmış gibi doğal afetlere baktığınızda. Şu hadisi bir okuyayım. Eğer dünyadan bir gün bile kalsa Allah o. Yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı idareyi ele alıncaya kadar o günü uzatırdı. Şimdi tam da kıyamet yarın olacak ama Allah uzatıyor görüntüsünü var. Yani 1980 yılından beri 500 bine kadar sayıları çıkan ve bazıları çok tehlikeli, yani tehlike sınırının içerisine girmiş olan meteorlarla çevriliyiz şu an dünyada. Neredeyse teleskopla baktığında uzay görünmeyecek. Çünkü onun öncesinde çok açık gökyüzü. Onun sonrasında 1980 yılında Hazreti Mehdi'nin faaliyete başladığı yıldan sonra meteorların sayısı çok fazla artıyor. Doğal afetler artıyor, süreler kısalıyor. Yani coğrafi, jeolojik, astronomik, uzay bilimleri açısından dünyanın durumu gitgide zahiren zorlaşıyor şu an. Ya her an bir kıyamet olacak görüntüsü var. Yarın olacakmış gibi. olmaması Allah istemiyor, olmuyor. Bundan bu kadar insan. Başka bunun fiziki sebep olarak, zahiri olarak ne açıklanabilecek bir durum değil çünkü bu. Yani her an bir meteor düşebilir, neden düşmüyor? Lulin kuyruklu yıldızı neden yakından geçiyor, dünyaya çarpmıyor mesela? Veya Halley. Allah istemiyor onu. Mehdiyet vuku bulana kadar, yeryüzünü kaplayana kadar inşallah o günü tutuyor. Ama 2120 yılında çok şiddetli bir çarpmayla çarpacak inşallah.
İnşallah.
Tam hadisin tecelli ettiği zaman evet söylemişti inşallah. Kıyamete bir gün kalma gibi. Dünyadan bir gece bile kalsa Allah o geceyi uzatır ve Ehl-i Beytim'den birisi Hazreti Mehdi Aleyhisselam gelerek dünyaya hakim olurdu. Onun adı adıma, babasının adı babamın adına uyar. Daha önce yeryüzü nasıl zulümle dolduysa o onu adaletle dolduracaktır. Dünyadan bir gece bile kalsa yakın mıyız kıyamete? Öyle bir görüntü şu an kesinlikle var mı? Var. Hadisin bu ilk kısmı kesinlikle tecelli etti. Ehl-i Beytim'den birisi, inşallah Hazreti Mehdi Aleyhisselam dünyaya hakim olurdu. Gitgide dünyanın hakimiyetine doğru, İslamiyet'in hakim oluşa doğru yaklaşıyor muyuz? Yaklaşıyoruz. Bu anlamda da hadisin tecelli ettiğini görüyoruz. Onun adı adıma, babasının adı babamın adına uyar. Bu da Hazreti Mehdi Aleyhisselam kesinlikle zuhur ettiğinde bu hadisin de doğru olduğunu inşallah anlayacağız, göreceğiz. Daha önce yeryüzü nasıl zulümle dolduysa.
Şu an zulümle dolu.
Evet. Tam hadis bu anlamda tecelli etmiş, doğruluğu ispatlanmış durumda mı? Ki 1. 2. Dünya Savaşları'nda, komünizm, faşizm fitnelerinde, ateizm, materyalist bu ideolojilerin sayesinde 100 milyonlarca insan, Darwinizm sayesinde özetle 1 milyar insan katledilmedi mi? Ortadan hepsi öldürülmedi mi? Öldürüldü. Tam bir zulüm olmadı mı? Oldu. Hadis buna da işaret ediyor. İşte bu dünyayı adaletle dolduracak inşallah. Onu da İlerleyen yıllarda inşallah hadisin nasıl tecelli edeceğini göreceğiz. İslamiyet hakim olduğunda.
İnşallah. İnşallah. Şimdi tabii Hazreti Metin'in çıktığını söyleyen çok fazla İslam alimi hocalarımız var. Onunla ilgili bir video var şimdi hazır. İnşallah onu izleyelim.
Bediüzzaman Hazretlerinin has talebeleri ve diğer kıymetli hocalarımız Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ahir zamanda geleceğini söylüyorlar.
Vakti sahibi gelecek.
Sahibi gelecek.
Sizden gelecek. Sizden gelecek.
İnşallah. İnşallah ulaşırız, görürüz inşallah.
İstanbul fetholunacaktır. İkinci defa fetholunacaktır. Yakup Aleyhisselam'ın neslinden ordular gelecektir diyor. İstanbul'u tekbirle fethedecekler.
Muhammed Reis Hazretleri mübarek biraz böyle tebessüm ederek, biraz da ama buruk bir halde, herhalde dedi biz yetişemeyeceğiz. Ama Allah izin verirse sen Mehdi Aleyhisselam'ı göreceksin dedi.
Tarih kaçtı hocam? Bu
1980 Ağustos ayı gibiydi. Ağustos ayı gibiydi. Muhammed Reis Hazretleri ile beraber konuşmamız oydu.
Peki hocam 1980'de çıktığını söylemiş miydi?
Evet. Evet. Vazifesine başlamıştı.
Hazreti Mehdi hakkında varit olan hadisler mütevatir derecededir. Aşağı yukarı 20 küsür sahabi bunu anlatmaktadır. Ayrıca biz arz ettiğim kitapları, Hakim'in Müstedrek'ini, Beyhaki'nin Sünen-i Kübra'sını karıştırdığımız zaman Muhammed'i ile Mehdi'si ile ahir zamanda zuhur edecek zatla yüz yüze geliveririz.
Mehdi gelmiştir. Telebesi oluruz inşallah. Allah bize telebesi yapsın inşallah.
Hepimiz inşallah.
Biz ölmeden evvel onu görmek Cenab-ı Hak'tan tezerrü ediyor.
Bu nesil çoğalacak. Allah da onlara başına işte bir Mehdi getirecek.
İslam dünyaya hakim olacağına göre hocam, Müslümanların bir lideri, bir lider olacak mı hocam başına?
O zaman Mehdi hem İslam birliğini kuracak hem de İslam'ı dünyaya hakim edecek Hazreti İsa ile birlikte.
Hani şimdi gelecek olan Mehdi der. Mehdi daha gelecek yani.
İnşallah.
Gelecek. Ahir zamanda, en büyük fesad zamanında elbette en büyük bir müçtehit, hem en büyük bir müceddit, hem hakim, hem Mehdi, hem mürşid, hem kutbu azam olarak bir zat-ı nuraniyi gönderecek.
Bunlar Peygamberimizin hadis-i şeriflerinden çıkıyor. Ki hadis-i şeriflerde de Aleyhisselatü Vesselam gerek Mehdi'nin geleceğini, gerek sadece İsa'nın geleceğini müjde veriyor.
Babamızın aynı zamanla ilgili, Mehdi'ye ilgili, İttihat İslam'la ilgili çok güzel müjdeler olduğunu biliyoruz. Evet. Şimdi bununla ilgili acaba?
Şimdi şu anda da demek ki 80'li senelerin sonlarına doğru veya işte 85-90 arası efendim Mehdi Aleyhisselam'ın şu anda vazifesini efendim vazifesini devam ettiğini ve Mazi Resulullah burada olduğu için dedi efendim işte şey efendim cihadın da İstanbul'dan başlayacağını bize öyle kendisi bildirmişti. Maşallah. İstanbul'a geleceğini ve
Mehdi'nin geleceğini hiç şüphe getirmeyin. Hatta Mehdi'de biz abicim, kardeşimiz 85 yılında yanında hizmetliyken Mehdi'nin yaşadığını söylüyor. 1985'te Mehdi dünyada yaşıyor ve o zamanlar Afgan cihadı var.
Ahir zamanda Mehdi denilen, yani kendisi hidayete ermiş ve başkalarının da hidayete ermesine vesile olacak bir zatın da, mübarek bir zatın da geleceği yine kitaplarımızda var ve yer almış.
Mehdi gelecek, müjdeler olsun. Bir Mehdi'nin gelişiyle müjdelenin ki gelecek böyle bir Mehdi ailemden.
Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesinin yaklaştığını ve Allah'ın izniyle ben de şahsen göreceğime inanıyorum.
Maşallah.
Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunun yakın olduğuna inanıyoruz. Bir kere ehli sünnetin hepsi Mehdi Aleyhisselam'a inanırlar ve onun zuhurunu beklerler. Hazreti İsa'nın da öyle. Şii Müslümanlar da Mehdi Aleyhisselam'a çok kuvvetle inanırlar.
Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru da yine bu asırda zuhur edecek bir kutupta Nur-u Muhammedi'nin zuhuru ve tecellisiyle efendim ve ruhaniyetin tasarrufuyla bu asırdaki yapacağı büyük asarlar, büyük hadiselerle zuhuru ortaya çıkacak.
Yani ahir zamanda Mehdi'nin geleceği tevatür beyinnesiyle sabit hadis-i şeriflerle ve cumhur-ı ulemanın kitaplarında çok açık ve kesin bir şekilde yazmalarıyla bellidir. Bir kere Mehdi falan gelmeyecektir diyenler yanılıyorlar. Bunların görüşleri, bunların düşünceleri şaz düşüncelerdir.
Peygamber Efendimiz'in müjdesi var Hazreti Mehdi ile. Bize evet. Müjdelemiş ahir zamanda. Allah'a çok şükür bizler de şu an Hicri 1400 senesi.
Doğru.
Ve ahir zaman alametleri peşi sıra. Hepsi çıkmış, çoğu
doğru,
çıkmış
doğru. Neredeyse durumda. Küçük alametler dediğiniz gibi
evet.
Zuhur etmiş durumda yani, tamamı. Evet.
Yani böyle güzel, mübarek bir dönemde inşallah Hazreti Mehdi'yi hep birlikte zuhur etmesini bekliyoruz inşallah.
İnşallah. Evet, hocalarımız Hazreti Mehdi'nin şu an hayatta olduğunu söylüyorlar. Çok fazla hocamız var böyle, çok değerli büyüklerimiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve Allah'a net güvendikleri ve samimi bir şekilde iman ettikleri için vaatlerinin hak olduğuna kesin iman ediyorlar. Dolayısıyla görmeseler de tanımasalar da Hazreti Mehdi'nin şu anda yaşadığını Allah'ın peygamberimize bildirmesiyle ve peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bize bildirmesiyle bildikleri için net iman edip çok rahat bir şekilde Hazreti Mehdi şu anda hayatta diyebiliyorlar. Tabi diyemeyenler de var. Allah hidayet nasip etsin diyoruz şu an.
Bunu söylerken mesela Hazreti Mehdi'yi anlatırken, onu müjdelerken neye göre söylüyorlar? Söyleyen değerli İslam alimleri. Tabii ki Kur'an'ın ışığında, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinin ışığında, değerli diğer İslam alimleri mesela Bediüzzaman Hazretleri gibi, onların onun risalesinin, risalelerindeki işaretlerin ve sözlerin ışığında inşallah bir hakikat olduğu için doğru olanı çok açık bir niyette, yani zaten hak olan doğru olan bir şey. Hazır olarak zaten bir bilgi bu. Görüp okuyup doğru olduğunu görünce aktarıyor inşallah. Zaten Peygamber Efendimiz müjdeleşin diyor. Mehdiyetle inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la müjdeleşin diyor değil mi? Bunun sebebi hem çok güzel, dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük güzellikleriyle dolu bir yeryüzünü inşa edecek inşallah. Her yönden, her bakımdan en üstün ve güzel bir hale gelecek dünya. Yani güzel zahiren de çok güzel hadiselerin olacağından dolayı zaten hani bunun müjdeleyeceksin, bu konuyu ne yapacaksın zaten hani anlatman lazım, çok güzel bir haber yani. Mesela insan güzel bir haber duyduğunda, mesela ailesine güzel bir haber aldı. Ailesiyle ilgili. Mesela çok umutla beklenen bir haberin olumlu olduğu sonucuna vardılar mesela. Yani ne yapar bu haberi duyunca? Yani ne yapması gerekir o heyecanla? Böyle ilk bilen mesela evin büyük çocuğu bunu öğrendi diyelim, öğrenmesi gereken kaynakta. Ne yapması gerekir? Ailesi de evde mesela. Yani onun haliyle eve gidip o müjdeyi verip bütün ev halkının o sevinci, sevinç çığlıklarıyla artık o güzellikle kutlaması gerekir yani.
Yok, ne gerek var ki anlatmasına? Bazıları böyle diyor işte.
Evet yani.
Sonra mesela. Niye söyleyelim ki diyor yani. Böyle gereksiz konularla ilgilenmiyordu. Mesela üniversitede işte tıp kazanmış çok büyük bir okulda. Ondan sonra gidiyor ailesine. Yani söylememe gerek yok diyor yani böyle bir şey.
Veya daha böyle şu anki günümüzde biraz daha ciddi uyarlayalım konuyu. Hasta, bir hastamız var. Hastanın acilen böbrek nakline ihtiyacı var diyelim. Ve çok mesela bir hafta ömrü var. Bir gün geçiyor, iki gün geçiyor, üç gün, dört gün geçiyor, beşinci gün, altıncı günün sabahında bir telefon geliyor yakınına. Böbreğim bulundu diyor mesela. Ne yapması gerekir onun o anda?
Telefonu kapatıp.
Evet. İşine bakması gerekir. Hiç ilgilenmemiş. Yani durum ortada. Yani değil mi? Bütün dünyanın bak zulüm, ayetin tecellisini görüyoruz, hadislerin tecellilerini görüyoruz. Bütün her yerde İslam dünyası ayrılmış kendi içlerinde ve münafıklar ve küfür tarafından baskı ve zulüm altında İslam dünyası. Allah da bunlar için savaşın diyor. Cehd edin, çaba harcayın diyor. Açık emri var. Peygamber Efendimiz'in hadisleri var. Bu dönemde bunların olacağını, birleşmenin, İttihat-ı İslam'ın önemini ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın müjdelenmesini emrediyor. Ve acil, değil mi? Durum acil. Yani her geçen gün ölüm oluyor, böyle katliam oluyor yani. Şakası yok. Evine bomba düşüyor. Patlıyor. Bütün ailesi, evladı paramparça oluyor. Sen müdahale etmediğin için, yani sen müdahil olmadığın için, sen çaba harcamadığın için bunlar oluyor. Çaba harcasan da bir güzelliğe, bir katkıda sen sağlayacaksın. Bunun da en büyük faydası zaten kendin olmuş oluyor. İnsan kendi nefsine imtihanı gereği, değil mi? Hayır etmiş olur inşallah. Hem İslam alemine faydan olur hem de kendine faydan olmuş olur inşallah. İyilerin safında yer almış olursun inşallah. Evet, ayrı zamanda olduğumuzun bir belirtisi de teknoloji. Bu dönemde de teknoloji çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Şimdi bizim küçük mobil dünyam derler. Bu iPhone'lar, Android'ler, iPad'ler artık dünyanın her yerinde çok yaygın oldu. Bununla ilgili de bizim her geçen gün uygulama sayımız artıyor. Elhamdülillah, maşallah. Çok şükür. İnsanlar otobüste, yolda yürürken, vapurda giderken hem röportajlarımızı, inşallah hocamızın röportajlarını izleyebiliyorlar, okuyabiliyorlar kitaplarını, birçok radyoda da dinleyebiliyorlar. Şimdi onları kısaca bir gözden geçirelim, tanıtalım istiyoruz inşallah. En başta iTunes, Apple Store'la başlayalım. Burada çeşitli iPhone ve iPad uygulamaları var. Gördüğünüz gibi iki tane kitabımızın uygulaması, 1400 tane Harun Yahya imzalı kitabın hepsinin rahatlıkla açılıp okunabileceği, hem iPhone hem de iPad'inizde indirip kurabileceğiniz bir program bu. Harun Yahya 1400 eserleri. Aynı şekilde ve bütün dillerde inşallah. Değil mi? Bu Harun Yahya 1400'e bütün dillerde. Biraz sonra yakın resimlerini de göstereceğim. Yine aynı şekilde Harun Yahya imzalı eserlerin Word formatında, Doge formatında yine bütün kitapları, bütün külliyatı okuyabileceğiniz inşallah bir diğer uygulama. Bu uygulamayı da kardeşlerimiz indirerek, tavsiye ederek bütün iPhone, iPad uygulamaların, telefonların, cihazlarında okuyabilirler kitapları. Harun Yahya Radyo ve Harun Yahya Org sitelerinin uygulamaları. Radyo 24 saat 5 farklı dilde yayının olduğu. Canlı yayın sırasında hocamızın simultane yayınlarının da olduğu radyo uygulaması. Harun Yahya ise Harun Yahya Org internet sitesinin İnşallah iPhone'a ve iPad'e uyarlanmış şekli. Aynı şekilde iPad'de biraz daha boyutları büyük olduğundan dolayı Atlas of Creation, yani Yaratılış Atlası'nın inşallah uygulamasını da kardeşlerimiz görebilirler. Şimdi bunların biraz daha yakın fotoğraflarını göstereceğim. Evet, bu görmüş olduğumuz A9 TV'nin, yani inşallah hocamızın eserlerinden sürekli hazırlanarak yayın yapan A9 TV'nin 24 saat yayınını izleyebilecekleri program. Yayın akışlarını görebilirler. Faydalı bilgileri de inşallah buradan bulabilirler.
iPad'den.
iPad ve iPhone'dan. Her ikisinden izleyebilirler. Kur'an'dan Cevaplar isimli hocamızın kitabının inşallah iPhone ve iPad'e uyarlanmış uygulaması. Bunu indirip okuyabilirler sayın izleyicilerimiz. Şimdi Harun Yahya eserlerinin 1400 tane Harun Yahya eserinin bütün dillerde, külliyatın tamamı, yani burada sanırım 60 küsür farklı dil var inşallah. 60 küsür farklı dil var. Hepsini rahatlıkla bakın şekilde görüldüğü gibi bulabilirler. Bunları cihazlarına download edip inşallah bakın şekilde görüldüğü gibi mesela Evrim Aldatmacası'nı böyle ayrıntılı bir şekilde okuyabilirler. Nerede? Uçakta, trende, otobüste, vapurda, her yerde okuyabilirler. Devam edelim. Harun Yahya Radyo, az önce tanıttığımız uygulama. 5 tane farklı dil var gördüğümüz gibi. 24 saat yayın izleyebilir. Hocamızın canlı yayında olduğu zamanlarda da simultane olarak İngilizce, Fransızca inşallah yakında da diğer dillerde simultane yayınlarını dinleyebilirler izleyicilerimiz. Bu da 1400. İlk tanıttığımız Harun Yahya Ork sitesiydi o zaman. Onu tekrar gösterelim. Pardon bu değil. Neyse karıştık olmasın. Şöyle yapalım tekrar. O 1400 tane Harun Yahya eserinin inşallah bütün dillerde, yabancı dillerde de olan uygulamasını şu an gösteriyorum. Buradan istedilen kitabı ücretsiz olarak tamamen iPad veya iPhone'larına indirip kardeşlerimiz okuyabilirler. Yine Kolaylık Dini İslam isimli hocamızın eserinin iPhone iPad uygulaması ve iPad'deki Atlas of Creation isimli yaratış atlası uygulamasının şu an resimlerini görüyoruz. Maşallah bütün kitabı ücretsiz şekilde o iPad ekranlarında yüksek çözünürlükteki resimleri görüp Allah'ın yaratış delilleri olan, en büyük delillerine olan fosilleri ayrıntısıyla görebilirler. Bir diğer mobil platform Android. Hocamız bilen demişti değil mi Android'in yeni ismi olarak. Android markete girdiklerinde bu işletim sistemini destekleyen cihazlara ait 3 tane uygulama var. Bir tanesi A9 TV'nin 24 saat yayınının canlı olarak izleyebilecekleri uygulama. Kardeşlerimiz bunu görebilirler. Harun Yahya Radyo ise iPhone'daki gibi 5 farklı dilde 24 saat radyolarını dinleyebilecekleri uygulama. Bunları biliyor musunuz ise faydalı ve kısa hatırlatmalardan oluşan bir uygulama. Şimdi onlara yakından bakalım. Bakın bu Harun Yahya Radyo uygulaması. Gördüğünüz gibi yine 5 tane dili seçebilir kardeşlerimiz. O büyük yine o tablet tarzı cihazlarda ve küçük değil mi telefon özelliği de olan cihazların hepsinde bunu kullanabilirler. Çeşitli fonksiyonlarıyla radyoyu dinleyebilirler inşallah. Bu da A9 TV yayını. Yine bütün Android işletim sistemi olan mobil cihazlarda kullanılabilir. Yayın akışını, kısa bilgileri, görsellikleriyle birlikte uygulamadan faydalanarak her türlü ortamda indirip ücretsiz olarak izleyebilirler. İnşallah bu da bunları biliyor musunuz? İsimli uygulama. Gördüğünüz gibi kısa ve faydalı birçok hatırlatma var. İnşallah kategoriler halinde kardeşlerimiz bu kategorilerden istedikleri şekilde seçip uygulamadaki faydalı bilgilere ulaşabilirler. Maşallah diyoruz. Şimdilik bu kadar ama devamı da gelecek diyoruz kardeşlerimiz inşallah.
Programın da sonuna geldik. İnşallah. Saat 10'da hocamız canlı yayında olacak inşallah. Adnan Oktar'la Sohbetler programında. Yarın da bu saatte biz burada olacağız Allah izin verirse.
İnşallah.
Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.
Hayırlı akşamlar.